Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delilleri programımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe, Akın hocam, Oktar hocam, Furkan hocam ve Boğaç hocamla beraberiz bugün. Buyurun hocam.
Evet, bugün de yine iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Darwinizmin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Yani o kadar komik bir teori ki gerçekten. Yani her böyle detayını incelediğimizde ne kadar komik olduğunu bir kez daha şahit oluyoruz. Yani söyledikleri hiçbir şey bilimle uyuşmuyor. Hiçbir şekilde. Mesela bilim diyor ki, diyorlar ki deneylere, gözlemlere dayalıdır. Biz deneyler yaparız, gözlemler yaparız. Onların sonucunda çıkan işte bilimsel keşiflere göre yorumlar yaparız. Biz bilim adamıyız, bunu yaparız diyorlar. Bir bakıyoruz, yani mesela mutasyonun faydalı olması gerekiyor evrim teorisine göre. Evrim teorisinin doğru olması için. Defalarca mutasyon denemeleri yapıyorlar. Çünkü bir şeyin bilimsel olabilmesi için bir kere ilk başta gözlemlenmesi gerekiyor. Onunla ilgili iddiaların. Artı bunu tekrar etmesi gerekiyor. Biz mesela şu anda şu peçeteyi aldığımız zaman ne yapıyoruz? Bırakıyoruz mesela, yere düşüyor değil mi? Yani bu gözlemledik. Bakın, demek ki yer çekimi diye bir şey olma ihtimali var dedik şu anda. Bir bakıyoruz bunu sürekli olarak yaptığımızda sürekli olarak geri düştüğünü görüyoruz. Demek ki burada bilimsel bir durum var artık. Yani buradan biz bir sonuç çıkartabiliriz artık diye bir sonuç çıkartıyoruz. Bunun sonucunda bir kanun bulabiliyoruz. Bir teori ilk başta ortaya atabiliyoruz. Sonra o kanuna dönebiliyor. Fakat evrim teorisinde hiç böyle bir şey yok. Mesela bakıyorlar işte ilk hücre mesela tesadüfen kendi kendine olabiliyor mu? Amino asitlerin birleşmesiyle proteinler, protein birleşmesiyle de hücreler olabiliyor mu diye bakıyorlar. Laboratuvar ortamında bunu deniyorlar. Kendi kendine bakıyorlar oluyor mu diye. Bu olmuyor. Yani olmadığı için dolayısıyla tekrarlanamıyor da. Hatta olmayı bırakın, biz de yapalım bari şunu diyorlar da, yani en azından insan aklıyla oldu diyelim diyorlar. Onu da yapamıyorlar. Mutasyonlara bakıyorlar. İşte mutlaka faydalı olması gerekiyor. Evrimin olabilmesi için bir türün, bir canlı türünün başka bir türe dönüşebilmesi için mutasyonun faydalı olması gerekiyor. Deneme yapıyorlar, mutasyon denemeleri. Milyonlarca meyve sineği üzerinde deneme yapıyorlar. Bir bakıyorlar mutasyonlar ya hasta bırakıyor, ya kısır bırakıyor, ya öldürüyor, ya sakat kalıyor sinekler. Zaten kısa bir süre içerisinde hepsi ölüyor, tamamı ölüyor. Yararlı mutasyon gözlemleyemiyorlar. Normalde şöyle olması lazım. Mutasyon denemesine uğratınca DNA'sına yeni bir bilgi eklenmesi gerekiyor. Yeni bir mutasyon yapıldığı zaman da bunun tekrarlıyor olması gerekiyor. Yeni yeni bilgiler eklenmesi gerekiyordu. Eğer böyle olsaydı diyebilirdik ki o zaman yararlı mutasyon var. Ya da mutasyon işte canlılar için faydalıdır diyebilirdik. Ama hiçbir şekilde böyle olmadığını görüyoruz. Yani Oktar hocam tabii daha bu işin içerisinde ve bilimsel teorilerin nasıl olduğunu, nasıl teori haline geldiğini, teoriden sonra işte nasıl kanun olduğunu çok daha iyi biliyor. Yani baktığımızda evrim teorisi daha teori bile olmadan sadece iddia ve yalan aşamasında kalıyor. Evrim yalanı olarak kalmış durumda.
Kesinlikle. Hipotez zaten. Yani teori halinde bile değil aslında. Hipotez paçavrası diyebiliriz. Senin dediğin örnek de çok güzel. Yeni bir bilgi vermek zorunda mutasyon ama hiçbir şekilde fayda sağlamadı bugüne kadar zaten yapılan örneklerde. İşte ya sakat kalıyor, ya kısır kalıyor, ya da şimdi tabii bunların en büyük özelliği çok güzel laf ebeli yaptıkları için, sahtekarla çok iyi bildikleri için dedikleri laf işte ekstradan mesela işte meyve sineğinde yeni kanatları oluyor falan. Ama zaten o kanat yani bir fayda sağlamıyor. Hareket etmiyor. Hareket yeteneği yok. Sadece bir fazlalık. Yani insan vücudunu düşünsenize, iki tane çalışmayan kol ya iki tane daha aşağıda olsaydı ve hareket etmiyor. Ne kadar zorlanırdık yani. Aynen bunun gibi o sineklerde de aynı şekilde. Bir fayda sağlamıyor. %99 oranında hep zararlı. %1 oranında da ne fayda ne zararlı. Yani nötr sonuç sağlıyor zaten mutasyon. Dediğin gibi.
O zaten kanatların da zaten var olan kanat bilgisinin kopyalanması olmuş oluyor. Evet. Yani yeni bilgi yine olmuyor. Mesela iki kanadı oluyor, kafasından iki kanat daha çıkıyor. Ama o zaten önceki iki kanadın bilgisiyle oraya kopyalanıyor onlar. Yani sıfırdan yeni bir bilgi kesinlikle oluşmuyor. Ama dediğimiz gibi evrimin iddialarının doğru olabilmesi için mutlaka mesela Celal Şengör şey diyor, biz diyor 150 senedir test ediyoruz diyor. Evrim uygulandığı her alandan başarılı çıkmıştır diyor. Böyle bir iddiası var. Yani bunu söyleyeyim, mesela hiçbir evrimcinin böyle bir iddiası yok normalde evet. Dünyadaki. Çünkü fosil kayıtlarına bakıyoruz mesela. Bulduğumuz fosil kayıtlarında mutlaka ara geçiş canlıları olması gerekiyordu. Ve bunu biz her deneyişimizde mesela her toprağı kazdığımızda mutlaka mesela iki tane tür buluyorsak en azından 50 tane ara geçiş formu olması gerekirdi bu iki tür arasında. Biz bir tane bile bulamıyoruz ara geçiş fosili. demek ki yok. Yani olmadığı için dolayısıyla bilimsel olmuyor. Mutasyona bakıyoruz, sürekli zarar veriyor. Demek ki mutasyon haricinde de DNA'yı değiştirebilecek bir mekanizma olmadığına göre demek ki Allah'ın bir anda yaratması olması gerekiyor. Yani bilimin vardığı sonuç bu. Allah'ın izniyle şu an.
Evet, mesela mutasyonlarla ilgili çok önemli itirafları var evrimcilerin. Ernst Mayr neodarvinizmin kurucularından. Yani neodarvinizm, Charles Darwin sadece doğal seleksiyon diye bir hayali mekanizma öne sürmüştü. Neodarvinizm 1940'lı yıllarda Ernst Mayr var, Gaynard Simpson var. Bir takım böyle Darwinist biyologlar devreye girerek, genetikçiler. Bunlar neodarvinizmi geliştirdiler. Buna çünkü mutasyon eklemek durumunda kaldılar. Yani DNA'nın varlığı keşfedildikten sonra değişiklik meydana getirecek bir mekanizma. Bakın şimdi neodarvinizmin kurucularından, yani mutasyonu neodarvinizmi ekleyen Ernst Mayr diyor ki mutasyon için. Duyu organları, omurgalıların gizleri ve kuşun tüyleri gibi hassas dengeleri olan sistemlerin rastgele mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saf dilliğine dair çok önemli bir belirtidir. Aynı durum ekolojik zincir ilişkilerde daha da doğrudur. Yani acayip saflık diyor. Kim diyor bunu? Ernst Mayr diyor. Ernst Mayr zaten mutasyonu evrimsel mekanizma diye neodarvinizm olarak ortaya çıkartan kişilerden bir tanesi. Yani tam bir kepazelik Darwinizm. Mesela biraz önce Furkan da söyledi. Darwin'in kendi itirafı var. Teorim sadece diyor birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Yani hipotez bile olmuyor. Çünkü hipotez olması için mutlaka bir gözleme dayanması gerekir. Darwin'in böyle bir gözlemi yok zaten. Hayvan pazarlarına gidiyor, ineklere bakıyor. İnekleri birbirleriyle bir araya getirip daha çok süt veren inek alt türü elde ediliyor. Hakikaten bu doğru. Çünkü varyasyon diye bir şey var genetikte, bilinen bir şey. Gerçi o zaman genetik bilinmiyordu ama ona bir sınır olmadığını zannediyordu. Onun başka türlere dönüşeceğini zannediyordu. Ama hep zan bakın. Hiç böyle bir gözlemi yok. Bir kere delil olmadığını söylüyor zaten. Yani şimdi bir tür başka türe dönüşüyorsa mutlaka fosil delili olması lazım. Darwin diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Ya ara geçiş formu var olması üzerine kurulu zaten evrim. Bütün iddiası ona dayalı. Ara geçişler olacak ki diyor evrim olsun. Sonra da diyor ki ara geçiş yoktur diyor. Yani evrim yoktur diyor. Demek ki hipotez olmamış hiçbir zaman. Çünkü gözleme dayalı değil, deneye dayalı değil, hiçbir şeye dayalı değil yani. O sadece atmış. Attığını da söylüyor zaten. Hipotez paçavrası diyor. Bir türün diğer türe değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Yani diyorlar da diyorlar. Mutasyonların evrimleştirici olamayacağını zaten onun babası söylüyor. Yani neodarvinizmin kurucusu Ernst Mayr söylüyor. Mesela başka bir tane daha bakın Darwinist diyor ki. Davis and Kenyon, o Pandas and People adlı isimli eserde. Mutasyonların yeni yapılar oluşturduğuna dair hiçbir delil yoktur. Yalnızca var olanı bozarlar diyor. Ama bir sonraki sayfada mutasyon evrimleştiricidir diyor. Yani ne demeli buna? Ne demesi gerekiyorsa ne demeli? Onu demeli yani. Şimdi, ya hiçbir bilimselliği yok. Tamamen hayali. Ya hayali bile değil. Hayalini bile canlandıran bir evrim. Zaten söylüyor hayali bile olmadığını, yani hayali olamadığını. Mesela Pierre Paul Grasse var. Bu Fransa'nın en ünlü evrimcisi. 35 ciltlik Traité de Zoologie diye bir şey var. Zooloji ansiklopedisi. Onun yazarı aynı zamanda. Ve Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. Bakın diyor ki, Darwinist kendisi. Mutasyonların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Yani hayal bile edilemez diyor. Şimdi söylediğimiz konu bu. Ya hayali bile olmuyor. Ama Darwinizm bundan da fazlasını ister diyor. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli. Sürekli mucize oluyor. Ama böyle kural, yani arka arkaya bir mucize oluyor, bir mucize daha oluyor. Mesela bir kanat gelişecek. Önce tüyler çıkıyor mucize olarak böyle. Onun genetik bilgisi ekleniyor. Sonra bir genetik bilgi daha ekleniyor, daha çok tüy oluyor. Sonra bir parça kanat çıkıyor. Sonra bir tesadüfen abi bakıyor da bir parça daha kanat çıkmış. Bir daha kuş yavaş yavaş kanatlanıp, hani sineği kovalarken deniz oruçlu diyorlar ya böyle. kolaylıkla gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Devam ediyor. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Ama bilim bu iş içine dahil edilmemelidir diyor. Kim diyor? Pierre Paul Grasse diyor. Yani Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. Yani olay tam bir rezalet. Bu hani Goebbels'in dediği gibi Hitler'in propaganda bakanı, bir yalanı diyor ne kadar çok tekrar edersen diyor, ne kadar çok yüksek sesle ve sık tekrar edersen diyor, o kadar çok kimseyi ikna edersin diyor. O yapıldı yani. Darwinizmin özelliği bu. Bakın Darwin'in mantık ve bilim dışı formülü. Şimdi onunla bir bakalım. Darwinizmin temel iddiası tamamen bilim dışıdır. Ve bu iddiadaki mantık sefaleti ilkokul çağındaki çocukların dahi anlayabileceği kadar açıktır. Sözde ilkel dünya ortamında çamurlu bir su birikintisinin içinde nasıl olduğu asla açıklanamayan bir şekilde ilk hücre meydana gelmiş. Daha sonra tesadüfler bu hücreden hayvanları, bitkileri, insanları ve medeniyetleri meydana getirmiştir. Yani tüm insanlık ve medeniyet, bütün bitki ve hayvan alemi sözde bol miktarda çamur, uzun zaman ve bol bol tesadüfün eseridir. Yani Darwinistlere göre bol çamur artı uzun zaman artı bol tesadüf eşittir medeniyet. Bütün şehirler ortaya çıkıyor, bütün medeniyet ortaya çıkıyor. Yani siz bir Darwinist'e bu medeniyet nasıl oluştu, bu kadar farklı canlı türü nasıl meydana geldi, insan nasıl var oldu gibi sorular yönelttiğinizde size verebileceği cevabın özü şudur. Tesadüfler bir bataklığın içinden tüm bu sayılanları zaman içinde meydana getirdi. Oysa ne kadar zaman geçerse geçsin, çamur suyun içinden tesadüfler sonucunda aslanlar, tavşanlar, geyikler, filler, kelebekler, sinekler, balıklar, kuşlar çıkmaz. Birbirinden farklı koku ve lezzetleriyle çeşit çeşit meyveler ve sebzeler, çiçekler ve diğer bitkiler çıkmaz. Çamur ve kör tesadüf senfoniler besteleyen, gökdelenler inşa eden, atom reaktörleri kuran, siyaseti yönlendiren insanları meydana getirmez. Yani bunu çocuklar bilebilir. Bunu bilmek için bilim adamı olmaya da gerek yok. Zaten kendileri hep itiraf ediyorlar. Bu çok önemli. Yani hiç samimi Darwinist yoktur. Hiçbir Darwinist samimiyetle Darwinizme inanmaz. Ya aklın yerinde olmaması lazım. Ya tamam, aklı yerinde olmayan inanabilir. O sorumlu değildir zaten. Ama yani biraz zeka sahibi biri kesinlikle Darwinizm geçersiz olduğunu bilir ve mutlaka itiraf ediyorlar eserlerinde. Yani herkesin itirafı var. Okuyoruz yani, işte görüyoruz. Darwin itiraf ediyor, dedesi itiraf ediyor, kayınçosu itiraf ediyor. Hepsi itiraf etmişler. Ernst Mayr mutasyonları ekliyor, kuruyor. Mutasyonlar evrimleştiremez diyor. Richard Dawkins itiraf ediyor. Stephen Jay Gould itiraf ediyor. Niles Eldridge itiraf ediyor. Yani hepsi biliyor evrimin olmadığını. Kesinlikle Darwinist, samimi Darwinist yok. Çünkü bu saçmalığa mümkün değil, inanmaz adam. Bir kere yani bilimsel delillerle de görüyor Darwinizm olmadığını, yaratılışın olduğunu, Allah'ın yarattığını. Çünkü biraz Darwinizmle ilgili olduğuma bakıyor, fosillere bakıyor hemen. Oho, hiç ara geçiş formu yok. Yani bir tane bile yok. Halbuki onlara göre, şimdi Darwinistlere göre %1'i yaşıyor bu yaşamış olan türlerin, bilim adamlarına göre. Bu demektir ki yani yeryüzünde 10 milyon tür varsa, 10 milyon tür olduğu varsayalım. Ki yani onu hakkında biraz şeyler, rakamlar 5 milyon diyor, kimi 10 milyon diyor, 30 milyon diyen de var. 10 milyon olduğunu varsayalım. %1 olduğuna göre 1 milyar türün yaşamış olması gerekiyor. 1 milyar tür hiç ara geçiş formu yok. 1 milyar tür eğer varsa, yaşamışsa, o zaman trilyonlarca ara geçiş formu olması gerekirdi. Yani daha doğrusu şöyle de diyebiliriz. 1 milyar fosil varsa, elinizde 1 milyar fosil varsa, bunun %99'unun ara geçiş formlarına ait olması lazım gelir. Mesela şimdi bugün bulunmuş olan 350 milyon tane fosil varsa, bunun 100 taneden 99'unun ara geçiş formlarına ait olması gerekir, 350 milyondan. Yani ne kadar edecek? İşte diyelim ki 330 milyon tane ara geçiş formu fosil olması lazım olur. Bakın bir tane yok. Bir tane. Yani hocamız 10 trilyon veriyor. Çok büyük para yani, koşa koşa getirirler. Adam uçak tutar getirir. Koşar getirir, bisiklete biner getirir. Yani getirir fosili. Resmini gönderin diyor. Değil mi? Resim atar ya e-mail'le. Ya işte der, ara geçiş. Bir tane yok ya. Bütün dünya medyasında haber oldu. Çünkü yok, ara geçiş formu yok. Allah onu da engellemiş. Yani mutasyon sonucu hakikaten ucube varlıklar oluşuyor. Doğru, mutasyon çünkü sakatlık meydana getirir. Fakat fosili, onun da fosili yok yani. Ara geçiş formunu da bıraktık. Onun bile bir tane fosili yok. Mükemmel düzgünlükte hepsi. Hep simetrik, altın oranla ve bütün organları tam canlılara ait fosiller var. 350 milyon tane. Bu bize evrimin olmadığını kesin olarak ortaya koyuyor. Tabii kaldı ki bir de genetik bilimi var bugün, moleküler biyoloji var. Proteinlerin tesadüfen olamadığını hem mantıken hem gözlemsel hem deneysel olarak biliyoruz. Yani amino asitleri isteyen bıraksın doğaya. Yani güneşin altına, toprağın üzerine hiçbir şey olmuyor. Hemen parçalanıyorlar. Hemen. Kaldı ki amino asit oluşmuyor. Yani bu da çok önemli. Amino asit kesinlikle doğada tek başına oluşamıyor. Onun için de mutlaka başka proteinler gerekiyor. Nitekim o mesela body building için kas geliştirmek için protein, amino asit tozları satılıyor. Yani proteinler satılır ya mağazalarda. Evet. Onları da bakterileri ürettiriyorlar zaten. Yani o kendi kendine oluşmuyor onlar. Laboratuvar ortamında bile yapamıyorlar bunu. Yaptıkları o deneylerde mesela Miller deneyi var. Fox, Panamperman'ın deneyleri. Hepsi başarısız oldu. Olamayacağını ispatladı. Miller şöyle ispatladı olamayacağını. Laboratuvarda özel bir düzenek hazırladı. Amino asit oluşması için atmosferde bulunmayacak olan gazları kullandı. Ve oraya doğada olmayan özel düzenekler ekledi. Soğuk tuzak diye bir düzenek ekledi ki oluşan amino asit, yani bir kere sahte gazlar kullanıyor. Sahtekarlık yapıyor zaten. Oradan en baştan belli. Ve kendisi de itiraf ediyor. O gazlar gerçekçi değildi diyor 80'li yıllarda. Oluşan amino asitleri hakikaten oluştu ama doğada olmayan düzeneklerle oluşturduğunu, laboratuvar ortamında yani bilinçli müdahaleyle oluşanları da hemen izole etti ortamdan. Çünkü ortamda parçalanıyor. Hele doğada hemen parçalanıyor zaten. Çünkü topraktaki metal iyonlarıyla reaksiyona giriyor. Aynı deneyde mesela organik asitler oluşuyor. Onlar o oluşan amino asitleri anında parçalıyorlar kendi haline bıraksa. Laboratuvarda bile parçalıyor. Onun için ayırdı oradan. Ayırmak zorunda kaldı. Aynı zamanda sağ elli amino asitler elde etti. Halbuki hiçbir proteine sol elli amino asitlerin dışında sağ elli giremiyor. Dolayısıyla o deneyi o da geçersiz kılmış oldu. Çünkü sağ elli oluştuğuna göre sol elli var, sağ elli var. İkisi birbiriyle birleşecek. Yani birleşmez de. Birleştiğinde ikisi birbiriyle birleşecek. Protein gene olmuyor. O da imkansız hale getirdi. Ve her şeyden önemlisi sahte gazlar kullanıyor. Doğrusunu kullansaydı metan, amonyak, hidrojen ve su buharı kullanmıştı. Eğer metan ve amonyak yerine nitrojen ve azot ve karbondioksit kullansaydı, bunların olması gerektiğini biliyor bilim adamları bugün, kesinlikle o amino asitler de oluşmuyor. Yani o deneyle olamayacağını zaten ispatladı adam. Nitekim 50 yıldır da kimse ilgilenmiyor artık. Amino asitleri bile şey etmiyorlar. Kaldı ki proteinlerin oluşması için, hem amino asitlerin hem de proteinlerin oluşması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Yani proteinleri proteinler sentezleyebiliyor. Ve DNA olması gerekiyor. Ve hücre olması gerekiyor. Bitti. Zaten orada kesinlikle bitmiş oluyor inşallah.
Bu söylediğin konu çok önemli Doktor Hocam. Yani mesela şu anda bir canlıyı mutasyona uğrattığınızda mutlaka bir sakatlık oluyor. Yani işte üreme hücrelerinde olması gerekiyor zaten etki etmesi için mutasyonun yavru canlıya. Bir bakıyoruz canlıya işte iki kafalı domuz oluyor mesela. İşte bir bakıyoruz altı bacaklı bir ceylan oluyor. Yani mutlaka zarar veriyor. Şimdi evrimciler de diyor ki mutasyon işte evrim tarihi boyunca çok fazla olmuştur. Çok sık olmuştur. Dolayısıyla bu mutasyonlar sayesinde genetiğimiz işte DNA'mız sürekli olarak çeşitlenip en sonunda biz bu hale gelmişizdir diyorlar. Biz şu anda bir deneme yaptığımızda bir mutasyon denemesi yapıyoruz canlıya. Felaket çıkıyor yani ortaya. Bir ucube bir canlı çıkıyor. Bu ucube canlılar madem o kadar mutasyon oldu bu doğa tarihi boyunca sizin anlattığınız hikayeye göre. O kadar mutasyon oldu. Neden böyle bir canlı yok? Yani hiç biz bir fosil kaydında mesela bir aslan fosili bulunuyor. Hiç iki tane kafası olmuyor mesela. Tek vücut, iki kafa. Veyahut da bir ceylan fosili buluyor. Hiçbir zaman altı bacaklı bir ceylan fosili bulunmuyor. Başka canlılara bakıyoruz. Hepsi olması gerektiği gibi. Bütün uzuvları aynı sayıda. Şu anki sayıları neyse o zamanki sayıları da aynı. Mesela Yusufçuk fosili bulunuyor. Dört kanat yerine sekiz kanatlı Yusufçuk fosili hiç yok fosil kayıtlarında. Eğer o kadar yoğun mutasyon olsaydı, yani o kadar değişik fosiller olurdu ki Yusufçuk'un aynısı olurdu mesela. Kanat sayısı 3 olurdu. 2 olurdu. Tamamen aynı ama vücut yapısı tamamen Yusufçuk. Çünkü çok karakteristik bir yapısı var. Diğer pek çok canlı olduğu gibi. Vücudu aynı olurdu. 6 kanadı olurdu mesela. 8 kanadı olurdu. Bunun gibi yani 1-2 tane de olmazdı bunlar. Yani yüzlerce, binlerce olurdu fosil kayıtlarında. Evet. Sadece tek bir canlıya ait bile. Biz bunların hiçbirini görmüyoruz. O zaman ne sizin iddia ettiğiniz gibi doğa tarihi boyunca öyle yoğun bir mutasyon olmuş canlılar üzerinde. Ne de mutasyon o canlılara yeni bilgi, ek bilgi eklemiş. Hiçbir şekilde bunun olmadığını görüyoruz inşallah.
Evet. Bakın ara geçiş formu deyince ne kastediliyor? Evrimcilerin kastettiği nedir? Bununla ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim. Evet, başka türlü bir... Bakın bunların ara geçiş formları işte böyle olur. Yani hatta en az böyle, yani bundan daha patolojik olacak. Böyle omurga var ama bir sürü omurga çıkmış, bakın görüyorsunuz mutasyon sonucunda. Bir sürü kol ve bacak. Ekstra yamuk yumuk, bakın patolojik ve asimetrik parmaklar. Kafa tasları böyle olması gerekirdi. Bir öyle, bir böyle, bir üçgen, bir yuvarlak, bir kare şeklinde. Göz arkada, önde, ileride, sağda, solda. İşte bunlar milyonlarca kat fazla olması gerekirdi. Mesela bakın deniz yıldızı, balığa dönüşüm aşamalarını görmemiz gerekirdi. Öyle olduğunu iddia ediyorlar. O zaman deniz yıldızı balığa dönüşecekse milyonlarca yılda, milyonlarca böyle bir parça deniz yıldızı, bir parça balık, yavaş yavaş değişim gösteren, en sonunda balığa kadar gidecek ara geçiş formları olması gerekiyor. Evrimcinin iddiası bu. Var mı hiç böyle, hiç hayatını gören oldu mu? Bakın böyle bu tip şeyler gören oldu mu hiç? Hiç yok. Hiçbir müzede yok dünyanın, hiçbir yerinde yok. Bunlar sadece evrimcilerin hayallerinde var. Bakın mesela diyor ki dinozor diyor, kuşa dönüşecek diyor. E nerede yarı kuş yarı dinozor? Milyonlarca olması lazım, hiç yok. Bunlardan var mı hiç? Bir tane bile yok. Hep mükemmel, mükemmel omurgalı. Kafatası bakıyoruz, bütün canlıları mükemmel. Gözler tam olması gerektiği yerde ve simetrik ve mükemmel düzgünlükte. Nerede o mesela insanda göz? Tam önde, başta, değil mi? Beyne en yakın, çünkü beyinle bağlantısı olması gerekiyor gözün. Tam olması gereken yerde. Burada olsa olmuyor, önünü göremiyor insan o zaman, değil mi? Öne yürüyecek, yanına gözle veya arkada olsa. Ya da biri gözü kafasında, bir gözü belinde olsa, değil mi? Öyle olması gerekir. Madem mutasyon tesadüfen olacak, tesadüf deneyecek o zaman. Bir orada deneyecek, bir burada deneyecek. Yani akılları sıra. Onu da doğal seleksiyon seçecek diyor. Ya bırakın bu işleri. Yani tabiat seçecekmiş onu. Tabiat ana diye bir şey varmış. Toprak, taş, toprak. Ya diyecek göz belde olmasın. Ya bu kafaya çıksın diyecek. Yavaş yavaş kafaya çıkartacak onu. Ya kepazeliğe bakın yani, bu Darwinist rezalet. Tam bir rezalet yani böyle.
Bir de göz mesela şu hemen biraz altta olsa zaten yine göremiyoruz. Yani evet. Sağ sola bir yere gitmesi de gerekmiyor. Sadece birazcık altta olsa, göz boşluğu burada, göz burada. Göz sadece bir et yanını görecek orada. Evet. Hiçbir şekilde etrafımızı göremeyeceğiz yani.
Gözün mükemmel olması da yetmiyor. Yani mükemmel bir göz bile olsa 30 tane ayrı beyin bölgesi görmeyi kontrol ediyor. Ve hepsinin tam koordine ve eksiksiz mükemmel olması gerekiyor. Mesela şimdi durağan görüntüleri kontrol edildiği yer beynimizdeki arkadaki görme merkezi. Ama görüntüdeki hareketi algılayan beynin sağ tarafında, temporal lob denen bölgede kalan görme bölgeleri var. Onlar hareketi algılıyor. Şimdi bu iki bölgeyi birbirine koordine olarak aynı anda var olmazsa hiçbir görüntüyü tam algılayamıyorsunuz siz. Çünkü bütün görüntüler hareketlidir. Yani mesela insanlar yürüyor, arabalar geçiyor, değil mi? Görüntü hareket ediyor, bir şey sallandığını görüyorsunuz, bulutlar hareket ediyor. Hiçbiri olmazdı. Yani görüntü olmazdı hareket algılayamayacağı için. Böyle kesik kesik ışık çakmaları şeklinde olurdu. Bu da yetmiyor. Bütün gözlerin koordine hareket etmesi gerekiyor ve merceğin mesela, mercek var ama göz var, merceğin kalınlığının sürekli olarak ayarlanması gerekiyor. Bu da beyin sapındaki görme merkezi var. Oraya geri sinyal gönderimi var. Her an geri sinyal gidiyor, evet diyor, retinaya düştü diyor, görüntü diyor, kalınlığı değiştir diyor veya değiştirme diyor, emir gidiyor. Ve o da ona göre ayarlıyor. Şimdi bu ayarın olması için birçok merkezin aynı anda koordine çalışması gerekiyor, değil mi? Görüntü alacak elektrik sinyali, görüntü merkezine gidecek, görüntü merkezinden o beyin sapındaki bölgeye gidecek, aynı zamanda beyin sapına da direkt bilgi gitmesi gerekiyor. Hepsi koordine çalışması gerekiyor, aynı anda var olması gerekiyor. Bitti. Yani görme sisteminin aynı anda kusursuz olması gerekiyor. Şimdi görüntü merkezine tamamına kan gidecek, kan damarlarının olması gerekiyor eksiksiz bir şekilde ve kalbin de eksiksiz olması gerekiyor aynı anda. Kalbin eksiksiz olması yetmiyor, kalbin atımını düzenleyen kalp damar merkezinin de beyindeki yine eksiksiz olması gerekiyor. Ya evrim her yerden kilitli, mümkün değil evrimin olması. Yani
hocam,
ondan anladığım
bir de şöyle bir olgu var, bir insan zaten birkaç ay önce bile doğsa hayati fonksiyonları yetmediği için yaşamına devam edemiyor. Demek ki bu formda doğmamız gerekiyor ki insan hayatını sürdürebilsin. Eğer bir evrim olsaydı hani o doğan canlıların yaşaması da çok büyük bir risk, yani hani yaşamaları da mümkün değil.
Doğru, tabii ki yani hakikaten öyle. Yani bir bak Tuğçe hocam söylediği çok önemli. En ufak bir eksiklik olduğunda hayat olmuyor. Bir parça önce de olsa hakikaten, bir ay önce de olsa gene olmuyor. İki ay önce de olsa olmuyor. 9 ay 10 günü de tamamlamak zorunda. Peki 9 ay 10 günü kim belirliyor? Ya bu süre muhteşem çünkü 9 ay 10 günde doğumu sağlayan bir mekanizma var. Ya kim bilirdi bunu yani? Allah bile bilir ancak değil mi? Tam 9 ay 10 günde bütün organların olgunlaştığını. Fazla kalsa yine olmuyor. Mesela bazen oluyor hamilelik uzuyor, doğum yaptırmak zorundasınız. O da zarar veriyor bebeğe. Çünkü tam her şeyle olgunlaşmış bir bebek var. Bu sefer onun ötesine geçmeye başlıyor. O da yani o da olmuyor yani. İşte bunların hepsi hep bakın her adımda Allah'ın sonsuz aklını ve yaratılışını kanıtlıyor bize bütün deliller inşallah.
Şimdi bir video var yine buzlar dünyası, buzullarla ilgili bir manekete olarak onu izleyelim sonra devam edelim inşallah.
Hayatlarından memnun olan bir aile. Anne ve yavru kutup ayıları. Peki nasıl oluyor da böylesine zorlu koşullarda hayatta kalabiliyorlar? Bu canlıları yakından incelediğimizde özellikle soğuk ortamda yaşamak üzere tasarlandıklarını görürüz. Yetişkin bir kutup ayısı ortalama 2,5 metre boyunda ve 800 kilo ağırlıktadır. Ayağını incelediğinizde buzda yürümeye en elverişli yapıda olduğunu görürüz. Parmaklarının arasındaki oyuklar buz yüzeyini vakum etkisiyle kolayca kavramasını sağlar. Böylece buz üzerinde uzun mesafeleri kaymadan kolaylıkla yürüyebilir. Parmaklarının arasındaki ağımsı yapı ise suyun içinde kolayca yüzebilmesini sağlar. Böylece saatte 10 kilometre hızla yüzebilir ve 100 kilometre gibi bir mesafeyi dinlenmeden kat edebilir. Tereddüt bile etmeden buzlarla kaplı suya giren ayının bir sırrı daha vardır. Kürkü. Bu soğukta özel kıyafetler giymemiş bir insan dakikalar içinde ölür. Ama kutup ayısının üşüme gibi bir problemi yoktur. Bunu 5 santimetre kalınlıktaki kürkünün özel yapısına borçludur. Tüyleri beyaz görünmesine rağmen aslında şeffaftır. Fiber optik özellikteki bu tüyler ısı kaybını önlerken güneş ışınlarının sıcağını alttaki siyah renkli kürke kadar iletir. Kürkünün hemen altındaysa 10 santimetre kalınlığında bir yağ tabakası bulunur. Böylece kürkü ayıyı soğuk dış ortamdan tamamen yalıtmış olur. Bu kürk yüzmeye de elverişlidir. Suyun içindeyken tüyler bir araya gelerek birbirine yapışır. Ve kutup ayısı su geçirmez, yumuşak bir dalış elbisesi giymiş gibi olur. Kürkünün bu özellikleriyle kutup ayısı 37 derece olan beden sıcaklığını suyun içinde ya da üstünde olsun uzun süre koruyabilmektedir. Hatta üşümenin aksine bedeninin aşırı ısındığı zamanlar bile olur. Bu nedenledir ki çoğu zaman kutup ayıları hararetlerini gidermek için vücutlarını buza sürterler. Kutup ayısı bu uçsuz bucaksız buz çölünde avlanmak için uzun mesafeleri kat etmek zorundadır. Bu arada güvendiği bir duyusu vardır. Koklama. Kutup ayısının burnu oldukça hassastır. Öyle ki 30 kilometre ötedeki bir fokun kokusunu bile rahatlıkla duyar. Buzdan bir dünyada hayatından oldukça memnun yaşamakta olan kutup ayılarının sırrı, onların bu koşullara uygun olarak yaratılmış olmalarıdır. Yüce Allah, her canlıyı olduğu gibi kutup ayısını da ihtiyaçları doğrultusunda en mükemmel tasarımla yaratmıştır.
Evet, videoda da gördük. Yani kutup ayısının bir kere bütün özelliklerinin bir anda olması gerekiyor. Orada yaşayabilmesi için. Çünkü yaşama şartları çok zor, çok soğuk. Yani orada avlanacak şekilde yaratılması gerekiyor. Mesela burnunun çok iyi koku alması gerekiyor. Aynı zamanda üşümeyeceği şekilde yaratılması gerekiyor. Hani evrimciler işte bir ortama giriyor diyor bir canlı. O ortam nasılsa işte ona ayak uyduracak şekilde milyonlarca senede evrimleşiyor diyor. Biz şimdi bu kutup ayının, ayısının o ortamda yaşayamayacak şekilde olduğunu farz edeyim. Yani o soğuğa dayanamayacak şekilde yağı da yok. Mesela tüy de yok. Siz oraya bıraksınız. Milyonlarca senede o yağ oluşacak, o tüy oluşacak milyonlarca senede. Öyle bir vakit yok zaten.
Ölmesi hayvan. Ölmesi lazım yani.
Değil mi? O için dediğim
milyonlarca senede donar. Olsa olsa. Evimci mantıklar. Milyonlarca
sene. Sonra dediğin gibi aktaracağım. O canlının böyle donmuş cesedi bulunur ancak öyle bir yere konulsa. Mesela insanı siz oraya koyun. Herhangi bir mesela üzerinde kıyafet özelliği olmadan, kıyafeti olmadan çıplak bir şekilde koyun bir insanı. Donup ölecektir yani, bunun başka bir açıklaması var mı? Şey diyebilir miyiz? Hemen bir mutasyon gelir yardımına koşar onun. Bir mutasyon DNA'ya bir isabet eder. DNA'nın arasındaki o bilgi şeyini açar. Oraya güzel bir işte kalın bir yağ bilgisi yerleştirir o mutasyon. Ondan sonra hemen 5 dakika sonra bir de bir mutasyon daha isabet eder. O yağın üzerinden bir güzel de tüy bilgisi çıkartır. Bir bakmışsınız 10 dakikaya o bizim normal dediğimiz insan işte yağıyla, kürküyle son onu derece
nesilden nesile aktarır.
Sonra da bunu nesilden nesile çok rahat bir şekilde aktarır. Yani bu böyle La Fontaine masalları vardı. Onlarda olabilir. Belki onlarda bile olmaz yani. Çünkü o kadar da abartmazlar yani masal ama hani çok da abartmayalım derler yani masal anlatıyoruz diye. Bunu ama bilim diye bize anlatmaya kalkıyorlar işte Darwinistler.
Tabii şimdi onlar istifade ediyor durumdan. Bilim adamı yanlış yapmaz düşüncesi olduğu için insanlarda onlar istifade edip aklına gelen her türlü sahtekarlığı yapıyorlar. Ama tabii bunun sayısı çok azaldı. Değil mi hocam, doktor hocam? Bunun sayısı
evet.
Artık
evet.
İyice düşüyor. İnşallah da tamamı kaybolacak.
İnşallah.
Allah'ın varlığına inanacak herkes.
Evet. Bakın bir şey daha açıklığa kavuşturalım. Mesela mutasyonların da artık böyle biraz daha belirli şekillerini örnek olarak vermeye çalışıyorlar. Mesela bunlardan öne sürdükleri bir tanesi gen duplikasyonu. Yani duplikasyon demek aynısından bir tane daha oluşması genin. Bakın onun ne olduğunu açıklayalım. Ne kadar mantığa aykırı olduğunu da açıklayalım. Mesela şimdi bir genetik yapıyı görüyoruz burada. Diyelim kromozomlarda. Bir tane gen var. Genlerin yapıları böyle oluyor. Bir evvelsi gün tarif etmiştik. İntronlar, eksonlar oluyor böyle. Genin üzerindeki her bölge protein kodlayıcı bölge değil. Arada protein kodlamayan bölgeler var. Neticede yani böyle, bu şekilde bir yapısı oluyor yaklaşık. Bunun aynısından bir tane daha oluşuyor diyorlar. Bakın görüyorsunuz. Aynısından bir tane daha oluşmuş. Sonra diyorlar iddiası bakın şu şekilde bunların. Zamanla şimdi bir tane gen var. O özelliği kaybetmiyor. O özellik devam ediyor. Fakat aynısından bir tane daha oluştuğu için onun üzerinde mutasyon olduğu zaman canlıya bir zararı olmuyor. Mutasyon da onu zamanla yepyeni bir gen haline getiriyor. Ya bu bir kere her tarafından dökülüyor. Neden dökülüyor? Birincisi genler o kadar hassas yapılar ki DNA'nın yapısı da çok hassas. Gen tek başına olan bir yapı değil, yani bağımsız bir yapı değil. Genin hemen etrafında genin aktivitelerini kontrol eden bölgeler var. Ve genin ürettiği protein miktarı da organizma için en ideal olarak kontrol ediliyor. Zaman zaman baskılanıyor, zaman zaman arttırılabiliyor genetik mekanizmalarla. Mesela düşünelim şimdi insülin hormonunu yapan gen. O genden bir tane daha oluştuğunu varsayalım. Burada iddia ediyorlar ya işte bakın insülin geninden duplikasyonunda bir tane daha oluştu. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsülin çok fazla üretilince vücuttaki kan şeker miktarını aşırı derecede düşürüp o organizmaya zarar veriyor. Bu bir tane örnek. Yani bu her örnek için geçerli. Ya da o genden bir tanesi oluşup o diyorlar mesela başka bir yere de gidebiliyor. Buna da işte mesela transpozon dedikleri örnekler var. Yani sıçrayan genler. Gen, retrotranspozon ve transpozonlar bir yerden bir yere yer değiştirebiliyor. Bu da zararlı ama. Şundan dolayı zararlı. Çünkü yer değiştirdiği zaman o kontrol mekanizmalarının dışına çıkıyor. Gidiyor mesela başka bir genin ortasına yerleşebilir. Veya başka bir geni kontrol eden bir yapının içerisine girebilir. DNA'nın yapısı aklın kavrama sınırlarının ötesinde derecede kompleks, mükemmel yaratılmış. Üzerinde en ufak bir oynama, bir duplikasyon, bir genin yer değiştirmesi mutlaka zararlı oluyor. Ama mutlaka zararlı oluyor. Faydalı olması söz konusu değil. Bu verdikleri örnekte şimdi bir tane gen var, bir tane daha gen oluştu. Bu bir kere yeni bir genetik bilgi değil. Aynısından bir tane daha oluşuyor ve zararlı. Kaldı ki yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bunun içinde mutasyonla yeni genetik bilgi oluşması imkansız. Çünkü genetik bilginin kendisi mükemmel. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela bir kitap alıp kitabın bir paragrafı var. kitabın içinde paragraf paragraftır ya, bölüm bölümdür böyle. Bir bölümün aynısından bir tane daha oluşturalım. Onu gidip kitabın başka bir yerine nakledelim. Şimdi o bir kere apayrı bir yere girecek. Anlamsız bir anlamsızlık getirecek, değil mi? Aynı paragraf kitabın başka bir yerinde bambaşka bir bilginin içerisine soktuğunuzda siz onun anlamını bozuyor. Bir anlamı yok o paragrafın. Bu birincisi, zararlı yani. İkincisi, o paragrafın aynısı. Yeni bir bilgi de yok. O paragrafta siz harfleri rastgele değiştirseniz ondan yepyeni bir bilgi olup o kitabın içerisinde böyle anlamlı bir şey meydana getirebilir mi? Tabii ki getirmez yani. Bunu denemeye bile gerek yok. İsteyen de denesin yani. Bizi ilgilendirmez. Darwinistler otursunlar. İşi gücü olmayanlar yapsınlar. Yani bu kadar mantıksız. 5 yaşında çocuk bile bilir bunu yani. Okuma yazma bilen her çocuk bilir, değil mi? O yani o paragrafın harflerini siz rastgele değiştirin. A'ları E yapın. İşte D'leri C yapın. C'leri başka bir yere kaydırın. Veya bir kelimeyi çıkartıp başka bir cümlenin içine sokun. Hep her durumda o anlamını yitirir. Yani bunu çok fazla yaparsanız o paragraf da anlamsız hale gelir. O kitabın da bütünlüğünü bozmuş olursunuz. Değil mi? Yani çok açık bir şekilde. İşte iddiaları bu şekilde yani. Ama burada önemli olan nokta şu, bakın hep dikkat ederseniz Latince kelimelerle. Ama duplikasyon bir mekanizma diyor. Olur mu diyor? Exon shuffling var diyor. Ama baktığınızda derinliğine yani bilenler, Allah'ın izniyle biz biliyoruz. Hocamız onun için yerli bir etti. Yani maşallah dünya çapında bilimsel delillerle yerle bir etti. Bilimsel delillerle cevap vermek gerekiyor. Baktığınızda derinliğine böyle, tamam mı? İşte duplikasyon, lan duplikasyonun mutasyonun, faydalı mutasyonun ne alakası var? Mutlaka zararlı. Ve zararlı olduğunu da itiraf ediyorlar zaten. Bakın genetik kitaplarına, biyoloji kitaplarına. Aslında diyor duplikasyonların çoğu zararlıdır diyor. Aynı cümlenin içerisinde geçiriyor onu. Ama diyor duplikasyonla diyor yeni bir genetik, yeni gen, o genleri mutasyonla yeni genetik bilgi. Sonra bakıyorsunuz aynı kitabın içerisinde adam faydalı mutasyon yoktur diyor. Mesela bahsettiğim kitap, bu kitap böyle. İsteyen okusun, dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı. Onu örnek veriyorum çünkü bir numaralı biyoloji kitabı dünyanın. Neil and Campbell. Adam söylüyor, arabanın motoruna diyor ateş etmek gibidir diyor mutasyonların faydalı olması. Ve ateş ettiğiniz zaman diyor, bir arabanın motoru diyor ne kadar faydalı hale gelebilirse diyor mutasyonda o kadar yararlı olabilir diyor. Ulan şimdi yani motora ateş etsek biz. Motor daha iyi bir motor olur mu? 200 beygirlik arabanın motoru 400 beygir, 4 silindir, 8 silindir olur mu? O 4 silindirin 4 silindirde iptal olur yani. Şanzımana gelse şanzımanı patlatır. İşte aküye gelse aküyü patlatır yani ateş ettiğin zaman. Ya bunu söylemek için bilim adamı olmaya gerek yok. Ama aynı adam hem mutasyonların faydalı olduğunu savunuyor, hem bu duplikasyon saçmalığını savunuyor kitabın içerisinde, hem evrimi savunuyor. İşte bilim adamı değil yani neticede. Yani o da biliyor olmadığını, bilimsel olmadığını ama ona rağmen savunuyor. Bir pagan dininin rahipliğini yapıyor orada. Tam pagan dini yani putperest. Tamam diyor doğru değil diyor, delillere dayalı değil diyor. Fakat diyor yani istediği haşa bir yaratıcının varlığını ben kabul etmek istemiyorum diyor. Onun için bunu savunuyorum diyor. Tamam savunsun önemli değil ama bilim adamı sıfatıyla çıkmasın o zaman ortaya. Desin ben pagan rahibiyim desin. Giysin üstünün istediği kıyafeti, onu şey etsin konuşsun. Bir şey demiyoruz ama öyle olmaz yani o zaten olmaz değil tabii. Olur çünkü Allah'ın varlığını inkar ettiği için biz onu bilimsel olarak ortadan kaldırmakla mükellefiz zaten. Müminler çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Bu çok büyük fitne sebebi yani Darwinizm dünyayı kan gölüne çeviren bütün sapkın ideolojilerin temeli olduğu için ortadan kaldırılması gerekiyor bilimsel olarak. Ondan dolayı bu bizim üzerimizde maksimum sorumluluk inşallah Allah rızasını kazanmak için. Ondan dolayı bu yapılması gerekiyor. Yoksa isteyen istediğine inanır. Biz anlatırız doğrusunu. Ama inanmak istiyorsa kendi bilir, hesabını verir Allah'a. Ama yanlış yani. Her tarafından yanlış yani bir de böyle. Fakat işte o şeye aldanmamak gerekiyor. O Latince kullandıkları deyimler. Tam bir büyü gibi. İşte duplikasyon diyor, exon shuffling diyor, mutasyon diyor, işte noktasal mutasyon vardır diyor. Böyle hep laf oyunlarıyla ona kimse kanmasın. Öyle bir şey yok. Yani derinliğinde de yok. Hiçbir detay da yok. Evrimcilere net cevap nokta org sitesi var hocamızın. Bütün iddialarına anı anına cevap veriliyor. Orada baksınlar detay detay. Hepsi yanlış yani. Ama şunu bilseler yeterli. Bir protein tesadüfen olamıyor. 350 milyon fosil var. Ara geçiş formu yok. Bitti zaten. Darwinizm diye bir şey yok inşallah.
Evet. Şimdi az önce de tabii Tuğçe yine hocam insanlardan doğdukları andan itibaren işte ya da daha doğrusu doğmadan önce 9 ay 10 günlük süreçten bahsetti. Bir de şimdi insan deyince tabii insanın içine girince insan vücudundaki o yapılar, hücre, sistem, sindirim sistemi, ayrı ayrı tüm sistemler ayrı ayrı ele alınca zaten yine mucizeler ortaya çıkıyor birer birer. Şimdi de elektrik akıl üreten hücrelerden biraz isterseniz bahsedelim. Sindirim sisteminde de yine diğer sistemlerde olduğu gibi gerçekten mucizevi bir durum söz konusu. Yine arada muazzam bir iletişim, muazzam bir transfer söz konusu. Şimdi organellerin tabii olağanüstü özellikleri var sindirim sisteminde de. Sindirim sistemin diğer sistemlerle olan uyumu ve birbirleri arasında kurmuş oldukları iletişim gerçekten muazzam. Şöyle başlayayım isterseniz. Sindirim sistemi dolaşım sistemiyle tam bir uyum içerisinde olmak zorunda. Çünkü sindirilen besinler kan yoluyla hücrelere taşınması gerekiyor. Sindirim sistemi ayrıca hormonlarla da çok iyi iletişim halinde olmak zorunda. Vücudun hangi maddeleri gerektiği beyin tarafından belirleniyor ve sindirim sisteminde ne yapması gerektiğini hormon aracılığıyla bildiriliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu iletişim sisteminin kusursuz işlemesi için muhakkak hormonların nereye hangi emre ulaştığını bilmeleri, akıl etmeleri gerekiyor. Ya da sindirim sisteminde de hormonların dilinden anlaması gerekiyor. Verilen emre göre organize olması gerekiyor ve kendi misyonunu, görevini tamamlaması gerekiyor. Sindirim sistemi birçok bölümden oluşur. Bu bölümlerin hepsinin çok farklı mekanizmaları var. Besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini sağlayan mekanizmalar, mesela bunu bir örnek olarak verebiliriz. İstem dışı çalışan düz kasların ritmik kasılmaları sayesinde besinler tek yönlü bir hareketle ileriye doğru giderler. Ama burada merak konusu olan şey şu, besinlerin neden hep ileriye doğru hareket ettikleri. Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden bir ekip tek yönlü hareketi sağlayan hücreleri araştırmışlar. Çalışmalarında da sindirim kanalı boyunca yerleştirdikleri mikro elektrotlar kullanıyorlar. Ve bu mikro elektrotlarda Kajal hücreleri adını verdikleri bazı hücrelerin sürekli ve düzenli bir şekilde de elektrik akımı oluşturduğu sonucuna varıyorlar. Bağırsak çeperindeki halka biçimli kasların peş peşe kasılmasını sağlayan tek yönlü hücrelerin oluşturduğu elektrik akımı bu. Ama bu mekanizmanın kusursuz işlemesi için de sadece elektrik akımının oluşması yeterli olmuyor tabii ki. Aynı zamanda akımın hatasız bir ritme sahip olması da gerekiyor. Bu hücreler bu nedenle bağırsaklarda bir ağ oluşturuyorlar. Ve bu ağ onların aynı ritimle elektrik akımını boşaltmasını da sağlıyor. Yani muazzam bir denge var yine burada da. Bu mükemmel mekanizma sayesinde yediklerimiz midemizde kalıyor ve vücudumuza da faydalı hale dönüşüyorlar. Yani yine gerektiğini alıyor. Adeta akıllı, şuurlu bir şekilde bunları sağlıyor. Ve her zaman yapıyor. Otomatik olarak bunları yapıyor. Tek yönlü hareket sağlayan hücrelerin oluşturduğu ritmik elektriksel akımlar olmasaydı, bu sefer bağırsakların kaslar arasındaki uyumu bu şekilde muazzam olmayacaktı. Sorunlar çıkacaktı. Ama sağ tam da istenildiği şekilde. Yediğimiz besinlerin ileriye doğru hareket etmek yerine tekrar ağzımıza geri gelmesine sebep olabilirdi tabii bu dengesizlik. Evet. Yani bunu düşünmek bile gerçekten kötü yani. Biz hastalık durumu haricinde böyle sıkıntı verici durumları zaten yaşamıyoruz. Bu kusursuz denge her zaman var. Böyle bir ihtimal olacağını hiç aklımıza getirmiyoruz yani normal günlük hayatımızda. Düşünmüyoruz nasıl oluyor bu diye, tek yönlü hareket sağlanıyor, hiç ağzımıza gelmiyor, hiç düşünmüyoruz. Çünkü öyle yani insanlar araştırmıyor, böyle normali bu sanki, tabiat karar veriyor gibi düşünülüyor. Yani kesinlikle her şeyin bir takip eden, bir yaratan, kusursuz sanatı takip eden biri var şüphesiz Yüce Allah. Bu örnekte de gördüğümüz gibi Allah'ın vücudumuza yarattığı sistemin ne kadar kusursuz olduğunu görüyoruz tekrar. Bu nimet sayesinde çok rahat bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz problemsiz. Bununla ilgili de birkaç ayet var hocam, onları da dilerseniz okuyalım. Kulunu şeytana Allah'a sınırım. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah'adır. Bundan sonra bile inkar edenler Rablerine bir takım varlıkları ve güçlükleri denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. Ve son olarak göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Hocam yani gerçekten çok kusursuz bir denge var. Vücudumuzdaki her sistemde var. Ayrı ayrı incelediğimizde de bunları görebiliyoruz. Bunları mesela işte elimizde bir makine alıyoruz. Bir fotoğraf makinesi, bir kamera, bir televizyon alıyoruz. Bunları yani diyoruz ki bunu yapan var, otomatik yani kendinden olmadı değil mi? Bunu yapan bir işte o konuyla ilgilenen bir mühendis, işte teknisyenler uğraşıyor falan bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bunları yapan kim? Bunlar otomatik, tamam, bunlar da işte çok düzenli bir şekilde işliyor. Bunu yapan kim? Bunu sorgulamak lazım yani. İnsanların biraz kendini elini vicdanına koyup bu soruları yanıtlaması lazım.
İşte bakın bir filmde, kısa bir filmde de gösterelim aslında bu sindirim sisteminde nasıl doğru, ileri doğru hareket gerçekleşiyor.
The oropharyngeal and esophageal stages.
Bu işte yutma işlemi, bir lokma aldığımızda hemen lokma, bakın dil,
evet,
ileriye doğru itiliyor ve yutağa geliyor.
Yutak bölümüne.
Bakın burası dil, yandan kestiğini görüyoruz. Sert damak üst kısmı ağzımızın. Şimdi bakın lokma tam yutulurken dikkat edilirse üst tarafta küçük dil ve yumuşak damak hemen genize giden yolu, yani burnumuza giden yolu kapatıyor.
Yukarı kaçmasın diye. Bu bir kere refleks olarak, yani biz bunu bizim istemimiz dışında, biz yutma işlemini başlattığımız anda yutma merkezi var beyin sapında. Mutlaka orası kapanıyor. Kapanmazsa zaten genizimizden gelirdi. Bu bir hastalık hali zaten. O zaman onun müdahale edilmesi gerekiyor. Yutamazdık.
Devam edelim. Aynı anda solunum yolu, bakın dikkat edersin. Nefes borusunu kapatan ikinci bir kapak var. Buna da glotis denen kapakla da kapatılıyor. Epiglottis. Bakın gördüğünüz gibi kapattı nefes borusunu. Bu da istemimiz dışında. Aksi takdirde nefes borusuna da gidebilirdi. Çünkü önünde iki tane yol var.
Ve yan yana. Ve,
evet tabii yan yana. Ve yani nefes borusuna gitmesi daha muhtemel. Çünkü o açık orası böyle. Hemen oraya kaçabilirdi. Allah onu özel bir kapakla istemimiz dışında kapatılıyor bir kere.
Tam ihtiyaç olan zamanda kapatılıyor.
Evet. Şimdi peki yutma nasıl gerçekleşecek? Şimdi normal bizim bu besinin geldiği boru böyle kapalı duran bir yer. Ama özel kas sistemi var. Bakın nasıl yutulduğunu gösterecek şimdi. Biraz önce Sıkar hocamın anlattığı gibi. Bakın ilk içine girdiği anda kaslar harekete geçiyor. Söylediği kas sistemi işte. Bunlar istem dışı çalışan düz kaslar. Özel bir sinir sistemi var. O kajal hücrelerinden bahsetti, sinir sistemi. Onu sadece sinyalle ileriye doğru hareket ettirecek şekilde. Bakın onunla birlikte kaslardaki dalga ilerliyor, görüyor musunuz? Tek yönlü olarak aşağıya doğru itiyor besini. Maşallah. Bakın iterek mideye doğru götürüyor. İşte yutma böyle gerçekleşiyor. Yani biz zannediyoruz ki yani bir şeyi lokmayı ağzımıza aldığımız zaman o yer çekimiyle kendiliğinden aşağıya düşmüyor mideye. Bu alınıp götürülüyor oraya, taşınıyor. Yani mükemmel bir şekilde. Bundan dolayı mesela yapmayalım ama insan bilir yani kendisinden de. Yatarken de, çünkü bir risk oluşturuyor. Onu kimse yapmasın. Yatarken de bir şey yutabiliriz. Hatta baş aşağı kendi, yani yutma işlemi bu sistemden, ama yani kimse yapmasın çünkü yok, evet yani çünkü riskli olabiliyor hakikaten, genzine kaçabilir, nefes borusuna kaçabilir, yani bir risk oluşturur, ama Allah öyle yaratmış onu mükemmel olarak, yani o yer çekiminden kaynaklanan bir şey değil, onu alıp özel olarak taşıyorlar. Bağırsak sisteminde de var bu besinler, çünkü ağızdan alınıp, değil mi, bağırsak sistemi boyunca da taşınıyor ve orada hep metabolizmaları gerçekleşiyor. Sindirim sistemin her bölümünde ayrı besinlerin metabolizması ve emilimi gerçekleştiriliyor. Yani mesela ilk tükürükte şekerlerin, amilaz denen bir enzim de var tükürüğün içerisinde. Orada metabolizması başlıyor. Mideye indiğinde mide asidi devreye giriyor. Proteinleri parçalayan pepsinojen diye bir enzim devreye giriyor. Ve proteinlerin sindirimi başlıyor. Daha sonra bunlar amino asitlere ayrılıyor. Amino asitler bağırsak sisteminde emiliyor. Yani mükemmel bir sistem yaratılmış. Bu kas ve sinir sistemi de mükemmel yaratılışı kanıtlıyor bize, işte evrimli olamayacağını. Değil mi? Bu yani çok net. Yani bu sistemi yaratan Allah, değil mi? O kapakların kapanmasını refleks olarak biz nereden bilelim yani, doğduğumuz andan itibaren bu şekilde. Çünkü çok rahat burnuna da kaçabilir. Çok rahat nefes borusuna kaçar. Orada ölüm meydana getirir.
Kapak olmasa.
Hayır, kapak olmasa. O kapağı refleks olarak yapıyoruz. Yani istemsiz, bunun refleks olmadığını düşünelim hocam. Her seferinde biz yapmak zorunda olalım. Yani ne kadar zor olur değil mi bizim için?
Mesela bu neyi var?
Her lokma. Evet. Yani hatayı da geçtim. Her lokma işimizde onu açmaya yani uğraşacağız. Hani istekli olarak yapsak, istemli, evet, olarak yapsak.
Ama mesela koma olduğunda, komada hastalar oluyor bazen. Koma durumunda yani şuursuz, bilinçsiz olarak özel bakımlı hayatları devam ettiriliyor. Onlarda bu öksürük mekanizması ve bu mekanizma çalışmadığı için sürekli olarak akciğere kaçan işte sekresyonları oluyor. Onu sürekli olarak temizlenmek zorunda. O ne kadar büyük nimet olduğunu gösteriyor bize. Evet. Hemen o kapak kapanıyor. Ayrıca yine ona rağmen bazen kaçma olduğunda da öksürük refleksi bu sefer devreye giriyor. O da muhteşem bir sistem. Yani öksürük, orada özel alıcılar var. Anında o alıcılarla temasa geçtiği zaman herhangi bir sıvı ya da besin herkes bilir. Hemen birdenbire öksürmeye başlıyoruz. Onu meydana getiren, öksürüğü meydana getiren yine beyin sapında özel merkezler var. O zaman da özel kafa çifti denen beyin sapından çıkan özel sinirler var. 9-10 gibi. Onların devreye girmesiyle de şiddetli kasılmalarla ve akciğerlerinde göğüs kafesinin kasılmasıyla bir anda hava basıncıyla dışarıya atıyorsunuz. Öksürük bu şekilde oluşuyor. Öksürük mekanizması. O da çok büyük bir nimet. O da olmadığında insan çok zarar görüyor bundan. Yani hepsi Allah tarafından özel olarak, mükemmel olarak yaratılmış inşallah.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. Kaplumbağalarla ilgili bir anlatım var yani.
Evet. Furkan Hocam ve Oktay Hocam çok güzel bahsetti. Bütün canlılara baktığımızda mükemmel bir denge var. Hayvanlara bakarsak da yine aynı şekilde. Dilerseniz şimdi kaplumbağaların nasıl göç ettiklerinden bahsedelim. Bu da bir ilginç bir konu. Birçok hayvan türü daha doğar doğmaz kendileri için en uygun olan yerlere doğru hiç şaşırmadan seyahat edebilir. Deniz kaplumbağaları da kumun altında bıraktıkları yumurtalardan geriye çıkan yavrular beslenme alanlarına ulaşmak için denize doğru hareket ederler. Deniz kaplumbağa ile ilgili yapılan deneyler göç eden canlıların dünyanın manyetik alanından faydalandıklarını ispatlamıştır. Bu canlılar dünyanın farklı yerlerindeki manyetik alanların değerlerini önceden biliyor gibi hareket eder ve okyanusta yol alırken buna göre yönlerini belirlerler. Florida'nın doğu kıyılarında yumurtadan çıkan yavrular hemen okyanusa yönelirler. Kuzey Atlantik döngüsü denen ve Sargasso denizinin etrafında dolaşan büyük bir akıntıya doğru giderler. Bu halkanın içinde kuzey doğuya, Avrupa'ya doğru gidip daha sonra güneye yönelirler. Kaplumbağalar bu sıcak ve besince zengin bölge içinde 5-10 yıl geçirdikten sonra tekrar yola koyularak Kuzey Amerika'ya geri dönerler. Bu muazzam yolculuk bilim adamlarının da dikkatini çekmiştir. Bilim adamları kaplumbağa göçlerinin bölgesel manyetik alanlarla bağlantısını gözlemlemek için bir düzenek kurmuşlardır. Büyük bir su tankı yapılmış, dışına da manyetik alanlar oluşturan bobinler konulmuştur. Yeni yumurtadan çıkmış 79 kaplumbağa yavrusuna ucunda bilgisayarlı izleme sistemine bağlı tel bulunan bir mayo giydirilmiştir. Daha sonra kaplumbağalar su tankının içine bırakılmıştır. Yavrular Kuzey Atlantik döngüsünün kritik noktalarında, örneğin Florida'nın kuzeyindeki Portekiz açıklarındaki ve döngünün en güney uçlarındaki eşdeğer manyetik alanlara tabi tutulmuşlardır. Bunun sonucunda denenen her manyetik alanda kaplumbağaların ona karşılık gelen yönde yüzmeye başladıkları anlaşılmıştır. Örneğin tanka döngünün kuzeydoğu bölümündeki manyetik alan uygulanınca hayvanlar güneye yönelmişlerdir. Gerçek okyanusta bu yön olan onları doğru yolda tutarak soğuk sulara girip ölmelerine engel olmaktadır. Peki bu canlılar nasıl olup da yönlerini hiç şaşırmazlar? Daha önce hiç göç deneyimi olmayan yavru kaplumbağalar bu yeteneğe nasıl sahip olmuşlardır? Onlara sıcak suları ulaştıracak olan yolu harita ve benzeri hiçbir alete ihtiyaç duymadan nasıl takip ederler? Manyetik alanları nasıl ölçer ve onları nasıl değerlendirebilirler? Manyetik alanın hangi değerinde, hangi yöne doğru gideceklerini onlara kim öğretir? Bu soruların cevapları açıkça tek bir gerçeği ortaya koyar. Bütün bu canlılar yaratıldıkları ilk andan itibaren bu üstün özelliklere donatılmışlardır. Canlıların her birindeki birbirinden farklı bu şaşırtıcı özellikler onların yaşayacakları ortama uygun olarak yaratıldıklarını gösterir. Allah üstün güç sahibi yaratıcımızdır.
Maşallah.
Maşallah.
Yani muhteşem bir mucize. Nasıl ölçüyorlar o alanı? Nasıl ona göre navigasyon yani resmen böyle yön bulma var değil mi? Evet. Bu insanlık teknolojisi ancak işte GPS sistemi yeni oldu yani değil mi? Navigasyon çok yeni bir sistem. Milyonlarca yıldır ki sadece kaplumbağalarda değil, kuşlarda, balıklarda mükemmel olarak yaratıldığını ve kullanıldığını görüyoruz. Eksiksiz. Arılarda da var mesela. Arılarda dans da, o apayrı bir şey. O da güneşin hareketine bakıyor. Güneşe göre yön belirliyor.
Ona göre bir dans yapıyor. Dansa yaptığı hareket sayısı kadar da uzaklığa gönderiyor. Nereye gönderiyor? Nektarın bulunduğu yere gönderiyor. Çiçeklerin bulunduğu yere bal yapmak için. Eliyle koymuş gibi buluyorlar ama oraya giderken de sadece o uzaklığa gidecek kadar yakıt götürüyorlar yanlarında. Yani muhteşem bir ayar sistemi. Yani arının yön, güneş, güneşin hareketinin hesabı, bakın kaç yönlü hesap yapması gerekiyor. Giden arının da hem bunları anlaması gerekiyor, anlıyor. Yani dansına bakarak anlıyor hem de, hareketlerine bakarak. Ve yanına aldığı yakıt miktarı tam oraya yetecek kadar. Yani hangi yakıtla kaç, ne kadar uzağa gideceğini nereden biliyor? Değil mi? Şoförün, araba kullanan şoförler var işte. Hep herkes araba kullanıyor. Yani hangi benzinle kaç kilometre gideceğini bilebilir mi insan? Çok özel hesap yapması lazım değil mi? Matematik hesapla yani. Kaç litre benzin var? Hangi hızla nereye giderse o benzin yeteceğini. O bile yani böyle hani hesapta hatalar olabilir. Çünkü trafikte sıkışıyor, yavaşlama, hızlanma oluyor.
Evet.
Arı hiç şaşırmıyor.
Yakıt demişken hocam aklıma kuşlar geldi. Bazı kuş türlerinin de yine gidecekleri mesafe kendi yağlarından kullanıyorlar yakıt olarak. Bazen mesafenin yağlarından daha fazla olduğu durumlar oluyor. Ve kuşlar V şeklinde sıralanıp rüzgarın akımını kesip o yakıtı yola denkleştiriyorlar. Yani aynı arılarda anlattığınız gibi bu sefer daha yüksek bir yani ihtimal mesela yakıtı yetmeyebilir normalde kuş kendi gidiyor olsa. Ama işte toplu göçlerde, uzun yolculuklarda V şekliyle akımı azaltıyorlar. Rüzgarın akımını kesiyorlar ve yakıtı yine yetiyor dediğiniz gibi ya.
Evet maşallah bakın zaten şimdi Darwin hemen anlıyor bunu. Yaratılışı ispatladığını hemen itiraf ediyor. Diyor ki içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliği uğratılabilir mi? Mesela arının özellikleri, mesela kuşlardaki bu özellikler. Devam ediyor Darwin. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Ne diyeceğiz? Allah'ın yarattığını diyeceğiz tabii. Yani Allah'ın yarattı değil mi inşallah? Matematikçilerden bile üstün yani insandan daha üstün özellik gösteriyorlar. Hakikaten insan yapamaz yani.
Yapamayız hocam. Düşünelim yani evet. Bir kağıdın dört tarafından hepimiz o petek gibi beşgen çizmeye başlayalım. Ortaya geldiğimiz zaman muhakkak yani ya işte biri yetişmeyecek, bir boşluk kalacak falan ama arılar farklı yerlerden gelip ortada da muazzam bir şekilde boşluksuz bunu yapabiliyorlar.
Maşallah. Evet. Hocam ben de kelebeklerden bahsetmek istiyorum. Kelebeklerin güzelliklerinden, hiç bilmediğimiz özelliklerinden.
Evet kelebekleri hemen.
Kelebeklerin bir fotoğrafını görebilirsiniz.
Çıkartıyorum hemen inşallah.
Şimdi resimdeki kelebeklerin kanatlarını ilk kez görüyormuş gibi dikkatle inceleyin. Böylesine kusursuz bir estetik, en ufak bir hata yok. Simetrileri, göz alıcı renkleri ve desenleri büyük bir hayranlık uyandırıyor. Kelebeklerin renkli ve farklı desenlere sahip olan kanatları allığın renk sanatının ihtişamlı birer tecellisi. Nasıl ki bir kumaş deseni kendiliğinden tesadüfen ortaya çıkmazsa kanatlardaki renk ve desen simetrisi de kesinlikle tesadüflerle oluşamayacak kadar bir mükemmelliğe sahip. Kelebeklerin tek çarpıcı özelliği sahip oldukları muhteşem simetriye sahip kanatları da değil. Kelebeklerdeki vücut yapısı da her yönüyle kusursuz. Kelebekler çiçeklerdeki nektarı emerek beslenen hayvanlar. Kimi zaman derinlerde olan nektarı alabilmeleri için kelebeklerin pek çoğunda proboscis adı verilen uzun bir organ var. Proboscis çiçeklerdeki nektar gibi sıvı besinleri emmek ya da su içmek için kullanılan uzun bir dil. Kelebekler bu uzun dillerini kullanmadıkları zamanlarda içeriye doğru sararak saklıyorlar. Bu dil yuvarlanarak sarılmadığı zamanlarda kelebeğin boyunun neredeyse 3 katına kadar uzayabiliyor. Kelebeklerin bu uzunlukta bir dile sahip olmaları zorunlu. Bu dilin katlanabilir olması, rahatlıkla nektara ulaşabilmelerini sağlayacak özellikleri olması da zorunlu. Bunlar tesadüfen ortaya çıkması mümkün olmayan özelliklerden. Kelebeklerin de diğer böceklerde olduğu gibi vücutlarının dışını çevreleyen bir iskeletleri var. Bu dış iskelet yumuşak bir dokuya sahip olan sert tabakalardan oluşuyor ve zırhlı bir elbiseye benziyor. Bu sert tabaka kitin maddesinden oluşuyor. Bu tabakanın oluşumu son derece dikkat çekici bir süreç. Bilindiği gibi kelebek tırtılları oldukça detaylı bir metamorfoz yani değişim süreci geçiriyor. Tırtıl öncelikle bir pupa oluşturuyor. Daha sonrasında pupa kelebeğe dönüşüyor. Bu değişim boyunca kanatlarda duyargalarda, bacaklarda ve diğer organlarda küçük değişiklikler meydana geliyor. Uçuş kasları, kanatlar gibi farklı merkezlerdeki hücreler değişimin her aşamasında kendini tekrar tekrar düzenliyor. Bundan başka bu değişimlerle birlikte vücuttaki hemen her sistem, mesela sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve solunum sistemi değişim geçiriyor. Kelebeklerin sahip oldukları bu özellikleri yaratan elbette ki Yüce Allah. Allah her canlıya ihtiyacı olan özellikleri veren tek yaratıcımız. Şeytandan Allah'a sınırım bir ayet okuyacağım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayyimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzin olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kavrayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyük. Bakara suresi 255. ayet.
Evet, maşallah. Yine sanatını görüyoruz yani Allah'ın burada. O kadar güzel canlılar ki az önce işte sen bahsettin simetri. Çok güzel sanat, simetri ve altın oran. Tüm canlılarda bunu yaratmış, bu şekilde yapmış Allah. Yani göze o kadar hitap ediyor ki, o kadar estetik ki. Kelebeklerde de yine aynı şeyi görüyoruz. Ve az önce fotoğraflarda da gördük. Orada çok narin hayvanlar tabii kelebekler. Ve şey, kendi kanatlarının üzerinde hocam benekleri var, göz gibi, aldatıcı. Yani düşmanından korunması için gözleri var. O da çok ilginç bir özelliği aslında. O da bir mucizesi. Evet. Onunla ilgili fotoğrafımız var mı hocam? Bir onu gösterebilir miyiz? Az önceki fotoğraflarda.
Tabii.
Baykuş gözlerine fotoğrafa
evet.
benziyor.
Evet.
Ondan önce bir Darwin itirafları var. Yine onları okuyayım kelebeklerle ilgili. Bakın diyor ki Darwin, oğlu Francis Darwin'in yayınladığı mektubunda yazıyor bunu. Zorlandığım nokta neden bazı tırtılların oldukça güzel ve sanatsal bir şekilde renkli olduklarıdır. Bazıları tehlikelerden korunmak için renklendirilmişlerdir. Sadece fiziksel şartlar için böylesine parlak renklerin olmasını zorlukla anlayabiliyorum. Eğer birisi erkek kelebekler cinsiyet seçimiyle güzel bir görünüm almalarına rağmen neden aynı sebeplerle tırtılları kadar güzel olmadıklarını sorarlarsa nasıl cevap verirsin? Ben buna cevap veremem. Yine başka bir mektubunda diyor ki parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler, bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum diyor. Bitti.
Evet, tabii doğal seleksiyonda kettlebell'in paçavrası, dümeni hocam biliyorsunuz. Kettlebell'in de yine araştırma yaptığında doğal seleksiyon yoluyla koyu renkli güvelerin kaldığı, açık renkli güvelerin yok olduğuna dair bir yine sahtekarlığı söz konusuydu. Ama yaptığı deneylerde bir öğreniyoruz ki sonradan zaten oraya ölü güveleri açık hedef haline yerleştirmiş, kuşlara yapıştırmış. Evet. Ve zaten ölü oraya da yapıştırmış yani. Kim zaten gören gelip yiyecek yani. Ve yok işte beyaz güveler fabrika dumanlarından dolayı işte koyu renkliler gözükmüyor. Beyaz renkler açık hedef halinde kalıyor. İşte diğerleri yok oluyor. Diğerleri de hayatına devam ediyor gibi saçma sapan bir şey söylemişti. Hatta bundan sonra da yapılan araştırmalardan sonra tabii gerçek yine su yüzüne çıkınca her zamanki gibi. Chicago Üniversitesi'nden bir profesörün yaptığı açıklaması da çok güzel bir anlatım aslında, onu da hemen söyleyeyim. Bu olayı öğrendikten sonraki davranış biçimim, benim çocukken babamın Noel Baba'nın getirdiği hediyeleri gerçekten Noel Baba'nın olmadığını anladığım andaki tepkimle aynı gibi bir şey söylemiş. Çok çok güzel yani, bu da çok net anlatıyor her şeyi.
Orada hem sahtekarlık yapıyor. Zaten sahtekarlık yapmasa bile diyelim ki dedikleri doğru oldu. Ki sahtekarlık hakikaten dediğin gibi ölü güveleri yapıştırıyor oraya ve Manchester bölgesinde yapılan araştırmalarda ağaçların renkleriyle kelebekler arasında hiçbir bağlantının olmadığı zaten gösteriliyor. Öyle bir bağlantı yok. Diyelim ki doğru. Yani sahtekarlık olmamış olsa, doğru olmuş olsa yine evrime delil olamaz. Çünkü açık renk güvelerle koyu renk güveler zaten var en baştan beri. Onun genetik bilgisine sahipler. Açık renk güvelerin biraz artması, koyu renklerin biraz azalması ya da koyu renklerin biraz artıp açık renklerin azalması, bunun neresi evrim?
Zaten
evrimde evet.
Hocam Manchester sanayinin de beşi aynı zamanda. Yani beyaz renkli güveler de bulunuyor orada. İkisi de bulunuyor dediğiniz gibi. Eğer öyle olsa sadece koyu renkli olanlar hani kalırdı. Dediği gibi olsa sanayi sonuçta o dediği işte kara duman diğerlerini etkilemiş olacaktı.
Evet. Yani yeni genetik bilgi oluşmuyor burada. Halbuki evrim bize yepyeni genetik bilgi oluşumunu göstermesi gerekir. Onların iddiasına göre ki böyle bir şey yok. Yani öyle olacak ki koyu renk güveli kelebekler olacak, açık renkler hiç olmayacak. Ama açık renk güveli güvenin genetik bilgisi tesadüfen eklenecek. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Allah böyle bir mekanizma yaratmamış. Genetik biliminden biz biliyoruz. Genetik bilgi o canlının ilk örneğinden itibaren var. Ve onun değişik kombinasyonlarıyla bu farklılıklar oluşuyor. Biraz açık, biraz koyu. Ama en baştan itibaren var o. Ve o onlar arasındaki dalgalanmada evrimle alakası yok bunun ki. Kaldı ki bir de saat tekerlik yapıyor. Evet. Niye saat tekerlik yapıyor? Şunun için yapıyor. Çünkü evrimin hiçbir delili yok. Evrimi bir din olarak kabul etmiş. Onun için saat tekerlik yapıyor. Onları uhuyla yok iğneyle tutturmuş ağaçlara. Böyle bile hala onu anlatan... Fakat şu da enteresan, hala bunu bilmeyen evrimciler var böyle, onu böyle örnek gibi vermeye çalışıyorlar.
Yani bir de hocam şöyle bir şey de var, güve zaten nemli ortamda yaşar, nemli ortamı sever. Ağaç kabuklarında yaşayan bir güvenin zaten saklanmaya da ihtiyacı olmadığından böyle bir kendi aklı da yok zaten. Böyle bir renk şeyi de yapmasına da gerek kalmıyor.
Bravo, çok doğru yani tabii ki. Evet. Evet, şimdi bunu evrimcilere anlatmamız lazım.
Daha yani. Dediği gibi daha görünmeyen kısımlarda olmaları
ağaç
lazım.
Ağaç kavuklarında.
Oraya, evet oraya koyuyor açık hedef. Ya kim olsa gelir yani. Hani.
Kim olsa
gelir. yani öyle bir durum oluyor.
İşte masallarla insanlığı kandırmaya çalışıyorlardı. Ne zamana kadar? Allah razı olsun hocamız çıkıp ne yapıyorsunuz diyene kadar böyle kitaplarla, bilimsel delillerle. Hakikaten bilmiyorlarmış ya. Yani biz Amerika'ya konferanslara gidiyoruz. Amerika Üniversitesi, İngiltere Üniversitesi'nin hocamız adına. Hala daha bunu böyle zanneden evrimciler var. Haberleri yok herifin sahtekarlık yaptığında.
Bir de zaten bu tarz şeylerde mesela kişi bir deney yapıyor veyahut bir çizim yapıyor. Sonradan kendi kabul ediyor sahtekarlık yaptığını. Tamam diyor ben yaptım diyor mesela. Heykel çizimlerini mesela örnek verelim. İşte birey oluş varoluşun tekrarıdır diye bir şey ortaya atıyor. Böyle güzel bir kulağa hoş gören bir teori, bir söz. İşte insan karnındaki gelişim safhalarını İşte birinci safhayı bir hayvana benzetiyor, çizim yapıyor. İkinci safhayı başka bir hayvana benzetiyor. Üçüncü safhayı başka bir hayvana, en son işte bir maymuna benzetiyor. Sonra da diyor insan olarak bu işte yaşamına devam ediyor diyor. Sonra bu çizimlerin bir sahtekarlık olduğu zaten anlaşılıyor bir. Anlaşıldıktan sonra heykel diyor ki, bakın diyor bu sahtekarlığı yaptım diyor, tamam kabul ediyorum diyor ama herkes yapıyor zaten diyor. Bütün evrimcilerin kitaplarına bakın diyor. Benim gibi hepsi sahtekarlık yapıyor zaten diyor. Bana niye şey yapıyorsunuz diyor. Üçüncüsü zaten evrimci kaynaklar daha Science dergisinde yayınlandı geçtiğimiz senelerde. Heykelin kesinlikle bu çizimlerin sahte olduğunu. Zaten evrimcilerin kendisi de söylüyor. Böyle bir gerçeği yansımadığını söylüyor. Sonra biz yine evrimcilere dönüyoruz. Soruyoruz bakın diyoruz işte nedir evrime delil? İşte heykelin çizimleri diyorlar. ya bundan daha güzel delil mi olur size diyorlar. Neden yani mi? Evrimcilerin böyle bir psikolojisi var gerçekten. Yani mesela Miller deneyi. Miller diyor ki, deneyi yapan kişi söylüyor bunu yani. Biz söylemiyoruz. Kendisi söylüyor. Diyor ki, yaptığım bu deney hayatın ilk oluşumuyla açıklama açısından, hayatın ilk oluşumunu açıklama açısından son derece yetersiz bir deneydir. Kabul ediyorum diyor. Sonra evrimcilere soruyoruz. Hayatın oluşumuyla ilgili bir ispatlayan bir deneyiniz var mı dediğimizde Miller deneyi diyorlar.
İşte evet. Hayır, ilginç olan mesela adam itiraf etmiş. Sen şimdi Furkan hocam anlattı. Kettlewell sahtekarlık yapıyor. Kettlewell sahtekarlık yaptığını o da söylüyor. İşte Kettlewell sahtekarlık yaptı diyorsun. Bir de kızıyor Darwinist. Kettlewell'den daha Kettlewell'ci oluyor. yani Darwin mesela ben diyor alakası yok. Hipotez paçavrası diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Söylüyorsun. Bak Darwin ara geçiş formu yoktur diyorsun. Kızıyor. Sen Darwin'e kız, bize kızıyorsun. yani canım tam bir hikaye yani.
Canım saymak da bitmez ki yani. Şimdi evet. Sen yine işte az önce bir tane daha sahtekarlığı söyledin. Bir de Piltdown adamı var. O da yani
evet.
Gerçekten dillere destan. Onu da anlatalım madem yeri gelmişken. Bu insan kafatasıyla maymun çenesinin bileşiminden oluşan bir fosil gibi bunu gösteriyor.
İmal ediyorlar.
Evet, iskelet. Bu şekilde adeta... İmal ediyorlar bunu. İkisini birleştiriyorlar. Ama ya biz şimdi hemen bunu anlıyoruz. Çünkü bilgiliyiz. İşte donanımda insanlara hani anlatıyoruz falan. Çok şey, çok aşikar yani bunun böyle olmayacağı. Ama bu adamlar bunu 40 yıl bir müzede sergiliyor.
Evet.
Ve bunu da işte maymundan geldik ve önce insanın beyni evrimleşmiş. Hani maymun çenesi var ya insan beyni. Önce insanın beyni evrimleşmiş gibi işte şeyler ortaya atıyorlar. Sanki böyle gibi. İşte Osborne diyor, paleontolog Osborne diyor, işte tabiatın sürprizleri diyor, yani bu böyle bir şey olamaz falan diyor. Hani hayranlık uyandırıcı falan filan. Böyle çeşitli, en son ortaya çıkınca yine bakıyorlar ki arada eklemler arasında uyuşmazlık var. Zaten inceliyorsun, alakası yok yani. Hani bir bütün değil yani. Parça parça olduğu bile anlaşılıyor. Yine bir kepazelik. Ve yani o 40 yıl sergilenen şey en sonunda nasıl yani anlamsız bir kağıt parçası oluyor, böyle atarız. Onu da çöp kutusuna atıyorlar ve bitiyor her şey. Ortadan
çok kaldı. Doğru.
Pilt onu alındı. Evet.
Ve buna işte makaleler yazılıyor, bilimsel dergilerde yayınlar yapılıyor.
500 tane doktora tezi.
Evet, 500 tane
yazılmış.
Düşünün. Ama hep böyle bu yani.
Şimdi mesela evrimciler diyorlar ya, işte delininiz var mı diyoruz böyle. Bu konuda yazılmış makale var diyor. Bakın tanıtımıyla ilgili 500 tane makale yazılmış. Doktora tezi yazılmış hatta. Şimdi o zaman birisi kalksa ara geçiş formu var mı diye sorsanız, bakın 500 tane doktora tezi yazılmış desek, dese birisi mesela, biz demeyiz de, dese birisi onunla ilgili bir bilimsel değeri var mı? O zaman yok, şu anda da yok. Zaten ara geçiş formu var mı diyoruz. Tabii ki var diyorlar böyle.
Getir diyoruz. O zaman yok diyor. Yani var dedin diyoruz, var diyor.
Hayır, ara geçiş formu soruyorsunuz sürekli diyorlar. Ondan sonra bakın size gösteriyorum diyorlar. Kağıdı bir gösteriyorlar, çizim.
Hayır, sonra şimdi
şuna... daha fosil olur mu yani? Çizimden ara fosil olur.
Şunu da demeye başladılar. Şimdi diyoruz ki hani bütün evrim iddiası o. Yavaş yavaş geçişler olacak. Tesadüfi değişikliklerle. Darwin de bunu söylüyor. Herkes de bunu söylüyor. Tam ara geçiş formu göster diyoruz. Sizin anladığınız anlamda ara geçiş formu yok diyor. Nasıl ara geçiş formu yok diyoruz? Birdenbire çıkıyor diyor onlar diyor. Öyle ara geçiş formu olmaz diyor. Nasıl olur diyoruz? Böyle olur diyor. Getir diyoruz, getiremem diyor. Nerede? Müzede de diyor. Müze nerede? Müzeye gidip sordu arkadaşlarımız. Amerika'da yani arkadaşımız New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'ne gidiyor. Dünyanın en ünlü müzelerinden bir tanesi. Hep sahte çizimler var. Alçıdan kalıplar var böyle. Onlar tarafından hazırlanmış. Bir liseli grupta orada şeye getirmişler, gezmeye getirmişler. Amerikalı bir hanım tanıdığımız. Gidiyor diyor ki, ben diyor ara geçiş formları görmek isterim diyor. Müzenin yetkilisi var. Yani ara geçiş formlarını görmek istiyorum diyor. Burada yok diyor. Onlar diyor çok değerli diyor. Nasıl çok değerli diyor? Yani ara geçiş formlarından diyor çok olması lazım. Onlar depoda diyor, çok değerli olduğu için diyor. Yani diyor ara geçiş formu demek diyor. Yani türlerin sayısının binlerce kat fazlası ara geçiş formu olması lazım gelir diyor. Niye değerli olsun ki diyor. Ne diyor biliyor musunuz müze yetkilisi? Hiç böyle düşünmemiştim ben diyor. Depo nerede? Depo işte New Jersey'de. New Jersey nerede? Şeyde, kuzeyde. Hep böyle yani zaten. Ara geçiş formu zaten olsa müzeye koymaz mı adam?
Onu Darwin söylüyor zaten. Doktor hocam biraz önce dedin ya sen. Yani Darwin diyor zaten sayısız ara geçiş formu olmalı diye. Bakın sayısız diyor. Yani olması gereken miktarı belirtirken kullandığı tabir sayısız. Evet. Bizimkilere soruyoruz. Bizim evrimcilere. İşte ara geçiş formu var mı diye. Milyonlarca tür canlı var. Hepsinin arasını açıklamak için bize böyle bir 6-7 tane ellerinde ara geçiş formu diye sundukları tam ve kusursuz fosil var. 6-7 tane fosille milyonlarca türün arasındaki geçişi açıklamaya çalışıyorlar. İşte diyorlar, hatta böyle şöyle bir acayip olayları da var onların. Mesela işte bir toplantı düzenliyorlar. İşte ışıklar falan, her şey kapatılmış. Bir tane fanusun varsa, hatta videosu gösterebilir. Sende vardı galiba Doktor Hocam o. Bir fanusun üzeri böyle örtüyle kapatılmış. İşte hazır olun diyorlar. Şu anda ara geçiş formunu gösteriyoruz. Bütün ışıklar kapatılmış. Spotlarla onun üzerine işte yansıtılmış. Sonra onu açıyorlar falan. İşte size ara geçiş formu diye. Sanki böyle hani ara geçiş formu çok çok çok nadir bulunabilen bir şeymiş gibi. Yani işte 100 tür varsa 100 tür ait bir tane ara geçiş formu olur gibi. Böyle insanları aldatmaya yönelik şeyler yapıyorlar. Sonra açıyorlar. İçinden zannediyorum bir serçe parmağı fosili çıkıyordu zannediyorum.
Evet.
Yani tam felaket.
Şimdi
ara geçiş hep öyle yani. Hocam işte o dediğim Piltdown'da da eski olduğu izlenimi yaratmak için potasyum dikromat dökmüşler.
Evet.
Yani yıpranmış süsü vermek için. Evet. Sonra işte bir atıyorlar, onlar çözülüyor, lekeler falan kayboluyor yani.
Çok doğru.
Çok komik.
Bir de şey vardı, çok ünlü bir Darwinist'in söylediği bir şey. Proteinler nasıl kendi kendine oluştu? Uzaydan uzaylılar getirdi.
Uzaylılar getirdi. Dawkins söylüyor. Şimdi onu da gösterelim. Bir de şeyi gösterelim. Şimdi yurt dışındaki Darwinistler böyle. Yurt dışındaki tanınmış Darwinistlere ara geçiş formunu soruyorlar. Şimdi Celal Şengör, Türkiye'de tanınmış bir Darwinist. Ona diyorlar ki ara geçiş formu bize gösterir misin? Bakalım ne diyecek şimdi. dinleyelim hep birlikte.
Diyorlar ki bunun aha formları olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Fizyolojik sayı çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor cevap.
Yok, kaçamak cevap falan vermiyor. Sayısız ara geçiş formu görmemiz gerekir diyor. Niye bulamıyoruz diyor. Her katman diyor, her katmandaki fosillerden haberdar olduğunu söylüyor. Her katmandaki fosiller hepsi yerli yerine ve mükemmel düzgünlükte diyor. Ara geçiş formu yok diyor. Yani öyle kaçamak cevap falan vermiyor birincisi.
Yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak
bulamıyoruz diyor. Bulamıyoruz diyor. Şimdi devam edelim bakalım Celal Şengör ne diyecek?
Hatta jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce hala bir anlatıyordum.
Şimdi sen diyorsunuz ki bir şey cevap verecek. Jeolojik gelişmeler arttı, fosiller ortaya çıktı. Bakalım ara geçiş formu için ne gösterecek değil.
Bugün dinozorları, biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Beş tane sınıf var. Dinozorlar mı sınıf var, hiç böyle oynuyor.
Dinozor ara geçiş formu zannediyor Celal Şengör. Yani hiçbir dünyada, hiçbir Darwinist, bakın evrimciler bile dinozor ara geçiş formu falan demiyorlar. Soyu tükenmiş, mükemmel bir tür. Mükemmel bir tür. Yani çok sevimli, büyük canlılar. Bunların bazısı 15 ton, bazısı 10 ton, bazısı 20 ton ağırlığında. Yani dinozorlar hakikaten var çünkü fosilleri var. Müzelerde de sergileniyor fosilleri ve mükemmel bir tür. Kimse de ara geçiş formu falan demiyor. Bir kişi hariç, Celal Şengör. Ara geçiş formu zannediyor. Yani işte Darwinistlerin durumu bu. Ya o kadar bilgisizler ki, hayret verici derecede bilgisizler. Ya daha neler var yani Celal Şengör'le ilgili ya da başka Darwinistlerle ilgili. Bilgi, yani Darwinizmi bile bilmiyorlar. Hani bırakın bilimsel evet. Gelişmelerden haberi olması. Ne moleküler biyoloji biliyor, ne genetik biliyor, ne paleontoloji biliyor. Evrim bile bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Ama evrimci olarak çıkıp onu savunduruyorlar. Hayret bir şey yani.
1800'lerin başlarındaki bilim anlayışıyla halen daha fikir üretmeye devam ediyorlar. Yani ne DNA var, ne işte hücrenin yapısı biliniyor. Hücre görünmüyor zaten mesela 1800'lerin başında. Hücre diye bir şeyin varlığı yok. Mesela Darwin zamanında diyorlar ki içi su dolu bir baloncuk, dolayısıyla çamur içerisinde kendi kendine oluşabilir. Bir bakıyorlar hücre dünyanın en kompleks yapısı. Ya yani bir şehirden dahi daha kompleks olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla o Darwin'in zamanında ortaya atılan şekliyle halen daha anlatmaya çalışıyorlar evrim teorisini. Bazı evrimciler tabii. Şimdi ben de bu kamuflajdan bahsedeyim biraz. Canlılar.
O Australopithecus sediba'ya değindik. Bir fosillere serçe parmağı bulundu. Bu 2008 yılında bulunan fosil Australopithecus sediba dedikleri bir kere maymun. Yani Australopithecus lafını duyduğunuz zaman güney maymunu demek o zaten. İki canlıya ait fosil buluyorlar. Buna da tam bir iskelet oluşturduğunu iddia ettiler. Neticede bunun maymun olduğunu anlaşıldı. Çünkü kafatası hacimlerine bakıyorsunuz. Bir kere o kadar farklı ki yani insanın kafatası hacmi 1400 ortalama 1400. Biraz daha altı da olabilir, biraz daha üstü de olabilir. Nitekim neandertaller var 1700 santimetre küp kafatası hacmi var. Pigmeler var mesela 1200 santimetre küp kafatası hacmi var. Dolayısıyla 1200 ile işte 1600-1700 arasında değişen bir şey var. Bakıyorsunuz Australopithecus sediba dedikleri 400-450 santimetre küp bir kafatası. Maymun kafatası, gözler birbirine yakın, çenesi çıkık, dişler sivri. Bir kere iskelet yapısına bakıyorsunuz tamamen maymun. Kolları uzun, maymunların kolları uzun oluyor. Bacakları kısa oluyor. Yani insanla hiç alakası yok. İnsanın oranlıdır kol ve bacak boyları. Bacak da daha uzun olur hatta değil mi? Kol boyu ve bacak boyu birbirine oranlıdır. Maymunda kollar uzun, bacaklar kısadır. Neden? Öne eğik bir yürüyüşü vardır. Dört ayak üzerinde kollarını da yürüyerek hatta hareket eder. Ve elleri ayaklarında çıkıntıları vardır ağaçlara tutunmak için. Ayakları da tamamen farklıdır. Ayaklarıyla da tutunur dallara maymunlar. Ve maymunlar milyonlarca yıldır bu şekilde. Bütün denge organları farklı. Leğen kemiğiyle iskelet omurga yapısının açısı birbirinden farklı. Ve milyonlarca yıldır bir hayvan olarak yaşıyor. Vahşi bir hayvan. Ormanda yaşıyor. Ormanda ölüyor. Çiftleşiyor. Ölüyor. Yavrusu oluyor. Yavrusu devam ediyor. O da çiftleşiyor. Büyüyor. Yaşlanıyor. Ölüyor. Hep bu şekilde. İnsan ruhu olan bir varlık. Ne alakası var? Medeniyetler kurmuş, şehirler kurmuş, bilimsel araştırmalar yapmış. Değil mi? Kendi vücudunu araştırma yapıyor insan. Elektron mikroskopunu alıp yazıyor, okuyor, çiziyor yani. Dolayısıyla zaten Australopithecus sediba işte bir serçe parmağı buluyor. Yok bir diş buluyor. Bununla ilgili resim çiziyor. Sonra pardon diyorlar. Hep öyle oluyor. Ida Ardi diye ortaya çıktılar. Ida dediler. Hep bakın Latince isimler koyuyorlar. O da çok önemli.
sanki bir şeymiş gibi. Ne dediler biliyor musunuz İlay için? Dünyanın 8. harikasını bulduk dediler. İnsanın atasını bulduk. 8. harikası dünyanın. Ve bütün dünya medyasına haber oldu bu. Hocamız çıktı dedi ki ya dedim bırakın bu işleri dedi. Bu dedi lemur fosili dedi. Lemurlar kuyruklu Madagaskar maymunu. Soyu tükenmiş bir tane şeyin lemurun iskeletini buluyorlar. Buna insanın dünyanın 8. harikası. Ne oldu biliyor musunuz? Bütün dünya özür diledi. New York Times'e özür diletti hocamız. BBC'ye özür diletti. Bütün dünya medyasına özür diletti. Pardon dediler. Bu dediler insanın atası falan değilmiş. İda maymunmuş dediler. Lemurmuş. Sonra Ardi dediler. Yine Ardi diye oraya çıktılar. Hocamız dedi ki ya dedi bu dedi bonobo dedi. Bonobo diye bir maymun türü var. Bonobo fosili bu dedi yani böyle. Hatta bunu 14 yıl önce buluyorlar. 96 yılında buluyorlar. Daha da eski yani. 96 yılında buluyorlar. Ve onu bakın sonradan o leğen kemiği tuzdan buz olmuş böyle. Parça parça olmuş. O parçaları birleştirip güya iki ayağı üzerinde kalkıyormuş hissini verdiler böyle. Ama rekonstrüksiyonunu yaptılar yani. Sonradan böyle bir araya getirip özel olarak bir araya getirdiler. Ne oldu? Ondan sonra itiraflar başladı arka arkaya.
Kendileri kırmışlardır doktor hocam.
Efendim?
Kendileri kırmışlardır. Biz bunu çünkü eğer normal şekliyle eğer gösterirsek olmayacak. Biz bunu en iyisi tuzla buz yapalım sonra istediğimiz şekli tekrar verelim diye. Büyük ihtimal öyle olmuştur yani.
Bakın özürlerini de okuyayım mesela. Birkaç tane örnek okuyorum. Şimdi Ardi konusunda hocamız özür diletti. Yani hocamız Bonobo diye çıkınca internet sitelerinde hemen bütün dünya duydu tabii. Takip ediyorlar. Okumayan yok hocamızın internet sitelerini. Hemen bakın Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Tim White en önde gelen paleoantropolog. Yani insanın güya işte nasıl evrimleştiğini ortaya koyan en önde gelenlerden bir tanesi evrimci. Diyor ki Tim White ve arkadaşları Ardipithecus ramidus'un yani Ardi kısaca Ardi diyorlar. Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Hiç özellik yok diyor yani. İşte. Ama ne oldu? Önce insanın atası diye böyle olay çıkardılar, sansasyonlar yaptılar vesaire. Sonunda özür dilediler. Hep böyle oluyor.
Evet.
İnşallah.
Kamuflajla devam edebiliriz doktor hocam.
İnşallah.
Bu canlılardaki kamuflaj da çok gerçekten evrimi bitiren bilgilerden, trilyonlarca bilgilerden bir tanesi. Çünkü mesela canlı tamamen bulunduğu ortamın aynı rengini ve desenini hatta alıyor. Evet, geçelim. Kamuflaj yapan canlılar yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde. Mesela bu balıkta görüyoruz. Kumla aynı desen ve renkte. Vücut yapıları, biçimleri, renkleri, desenleri Allah tarafından özel yaratılmış. Yani burada net bir şekilde gözüküyor zaten. Yani ayırt etmemiz de mümkün değil. Yani özellikle bu balıklar mesela kumun içerisinde çok ufak bir hareketle hemen adapte oluyorlar. Bakın şurada gözlerini görüyorsunuz. Gözler normalde bu kadar çıkıntılı olmaz balıklarla. Ama kumun içerisine girdiği zaman bile dışarıyı rahat görmesi için Allah bu şekilde yaratmış. İnşallah.
Maşallah.
Yine burada başka bir canlı var. Mesela üzerinde bir kamuflaj yapan bir kelebek. Orkide bitkisinin üzerinde. Tamamen aynı. Yani bu kelebekler renk nedir bilmezler. Zaten siyah beyaz görüyorlar. Yani bunun desenini, mesela tonunu belki anlayabilir, anlasa ama hangi renkte olduğunu anlayamaz. Çünkü aynı tonda mavi renkte olabilir. Aynı tonda. Çünkü birisine bir rengi eğer siz siyah beyaz yaparsanız birbirinden çok farklı renkleri aynı tonda gösterebilirsiniz birbirleriyle. Burada da bu kelebeğin rengini anlaması mümkün değil. Belki ikisinde ayrı ayrı Allah yaratıyor inşallah. Yine başka bir canlı var. Buradaki canlı da dır böceği kırık bir dal görünümünde adeta. Yani tamamen bakın dal deseninin aynısı var. Aynı zamanda dalı kırdığımız zaman içteki canlı kısmının da sağında solunda aynısını görüyoruz. Yani bunu bir böcek gördüğü zaman sadece bunu bir dal parçası olarak görüyor. İnşallah. Burada da bir başka bir canlı. Kolamlar. Yine kurumuş bir yaprak görüntüsünde bir kolamı. Pardon, evet. Mantis. Yaprak görünümünde bir tırtıl. Yine dal görünümünde bir tırtıl. Kurumuş yaprak görünümünde bir kurbağa. Yosunlar arasında gizlenmiş bir balık. İnşallah hep Allah'ın yaratma sanatı. İnşallah şeytan Allah'a sığınır. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır buyuruyor Allah. İsra suresi 44. ayette. Yani nereye baksak Allah'ın sanatını görüyoruz, delillerini görüyoruz. Tabi Allah bunların üzerinde düşünmemizi inşallah emrediyor. Çünkü Kur'an'da bazı ayetlerde yeri göğü kim yarattı denilecek olursa onlar Allah'tır diyeceklerdir diyor. İşte başka Allah sorular sorduğunuz zaman da diyor mesela bunu kim yaratmıştır dediğiniz zaman Allah yaratmıştır diyecekler. Peki nasıl olur da çeviriyorsunuz buyuruyor Allah en sonunda ayette. Dolayısıyla üzerinde düşünmemiz gerekiyor inşallah.
Evet, Kur'an'da tabi bunlarla ilgili zaten çeşitli ayetler var. Az önce senin söylediğin gibi. Kur'an'da mucizeler aslında çok fazla. Bunları okuyup araştırmak lazım. Mesela insanın alın bölgesiyle ilgili bir mucize var. Ondan biraz bahsedelim dilerseniz. İnsanın alnında son yıllarda yapılan araştırmalar kafatasının ön alın bölgesinde beynin bazı faaliyetlerini yöneten bölümün bulunduğunu göstermiştir. Anatomi ve Fizyolojinin Esasları isimli kitapta bu bilgi şu şekilde geçiyor. Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüsü ve başlatılması alın loblarının ön kısmı olan ön alın bölgesinde cerebrum adı altın Latince adı gerçekleşiyor. Burası çağrışım yani birlik korteksinin bir bölgesidir. Kur'an'da da insanların alın bölgesine dikkat çekiliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır. Eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı günahkar olan alnından. Alak suresinde geçen yalancı günahkar olan alın ifadesiyle bilim adamlarının ifade ettiği bilgiler büyük uyum içinde gördüğümüz gibi. Bilim adamlarının son 60 yıl içinde keşfettikleri bu bilim gerçekleri Allah Kur'an ayetlerinde asırlar öncesinden, evet 1400 öncesinden haber veriyor insanlara.
Maşallah. Tabii yani Kur'an'ın Allah sözü olduğunun çok net kanıtı. Yani bu gerçekleri kimse bilmiyor ki o zaman. Ama Kur'an'da var. Çünkü beyni yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan Allah inşallah. Ki Furkan hocamın dediği gibi yüzlercesi var. Kur'an mucizeleri sitesinden hocamızın. Kur'anmucizeleri.com muydu?
Evet.
Kur'anmucizeleri.com inşallah. Ve Kur'an mucizeleri 3 cilt halinde. HarunYahya.org'dan da indirebilirler. Yüzlerce var maşallah. Ve çok net inşallah Kur'an'ın hak sözü olduğunun, Allah sözü olduğunun kanıtları. Her biri inşallah kanıtları.
İnşallah.
İnşallah.
Aslında bunlar tabii çok önem kazandı. Çünkü hocam ayrı zamandayız aslında şu an. Mehdi'nin şu an hayatta olduğuna dair bütün alametler
evet.
Neredeyse gerçekleşmiş durumda. Şimdi kuş gribi, domuz gribi Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri. Bundan biraz bahsedelim. Ama ondan önce yine bu Mehdiyet'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ben. Bizim şu yani ahir zaman içinde yaşıyor olmamız gerçekten bizim için bir nimet.
İnşallah.
Çünkü para konusunda hiç sıkıntısı olmayan insanların işte herkesin hoşgörülü birbirine dayanışma içinde şefkatli bir yardımlaşma zamanı olacağı bir zamandayız. Ahir zamandayız. O yüzden bizim için bir nimet. Hiçbir kuşkuya, şüpheye yer vermeyecek şekilde Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'den bahsediyor. Biz de öyle güzel zamanda yaratılmışız ki bu zamanın içindeyiz ve görebiliyoruz bunları. Peygamberimizin mucizelerini görmek, bu mucizelerini bu kadar görmek güzel ama hayret, yani bu mucizeleri hayret verici şekilde görmek istemiyor. Bu mucizelerin üstünü kapatmak istiyor aslında. Ahir zamanın bir harikası bu da. Her devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam aşkla beklenmiş bir durumda ve bir tek bu devirde bu konunun üstü kapatılmaya çalışılıyor. Yani bu şekilde aslında doğru bir şey değil, yanlış. Biz de buna karşı Mehdiyet'i anlatıyoruz programda ve hadislerine işaret edilen bilgileri de sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi kuş gribine dönelim, bu konuyla ilgili biraz bahsedelim dilerseniz. Kuş gribi ve domuz gribi Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri. Peygamber Efendimiz hadiste ahir zamanda salgın hastalıkların ortaya çıkacağını söylüyor. Hadiste şöyle buyuruluyor. İnsanlar şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça Hazreti Mehdi zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun yani veba hastalığı zuhur edecektir. İşte o vakit Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjde olsun. Ona yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar olsun. Gerçekten de bu devirde peygamberimizin söylediği gibi salgın hastalıklar yaygınlaştı. Gazetelerdeki haberlerde de bunun örneklerini gördük. Kara ölüm geri döndü, küresel grip salgını milyonları öldürebilir. Dünya hastalıktan kırılacak. Bakın burada gazete küfürlerini görüyoruz. Bir başka hadiste salgın hastalıkların detayı tarif ediliyor. 6 şey kıyametten önce olur, sonra çok ölen olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır. Evet, bu H1N1 biliyorsunuz yakın zamanda salgın hale gelmişti. Domuz gribi ile H5N1 kuş gribi virüsleri bu hayvanların solunum yollarındaki hücrelerin alıcılarına yerleşir. Hem kuşlar hem de domuzların milyonlarca yıldır var olan canlılar olmalarına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi bu zamanda salgın hastalıklara sebep olması da ayrı zamanda yaşadığımızda bir başka delil. Söz konusu durum tam da Hazreti Mehdi'nin zuhur döneminde Allah'ın emriyle insanlar arasında yayılmış.
Evet. Maşallah. Tam ayrı zamanda oluyor. Bu çok önemli. Hakikaten çok büyük bir salgın oldu. Ve burundan akıntı ile tarif ediliyor. Solunum yolları hastalığı ağızdan burundan geçiyor damlacık enfeksiyonuyla ve burundan gelen akıntılarla karakterize hakikaten o şekildeydi. Tam Peygamberimizin dediği diğer bütün hadislerde bildirilen alametler gibi harfi harfi ama noktası noktasına ve hep arka arkaya dediği için yani 1400'den itibaren 30 senelik bir zaman içerisinde hepsi gerçekleşti. Hepsi arka arkaya. Daha 1400'e girerken Independenta'nın patladığını görüyoruz. Geceyi aydınlatan ateş diyor. Oturanı, o da ayakta duranı oturtan, oturanı ayakta kal, uyandıran. O şekilde Mehdi'nin geliş vaktidir diyor. Bir hafta önce, ne zamandan bir hafta önce Mehdi'nin çıkış vakti olarak da insanlar onun etrafında toplanmaya başladılar dediği hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yılı. Hicri 1400. Hicri 1400'ün birinci günü Kabe baskını olacak diyor. Kanlı Kabe baskını Peygamberimiz birinci gün gerçekleşiyor. 21 Kasım 1979. Hicri 1400'e girişin birinci günü. Bir Muharrem. O gün başlıyor. Hemen aynı yıl içerisinde Afganistan'ın işgalini görüyoruz. İran-Irak savaşı başlıyor. Arka arkaya bakın hepsi. Hemen akabinde ay ve güneş tutulmaları diyor Peygamberimiz. Ay ve güneş tutulması oluyor. Ondan sonra diyor Peygamberimiz bir kuyruklu yıldız geçeceğini söylüyor. Halley kuyruklu yıldızı geçiyor. Ama ondan sonra diyor. Ama Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalarından sonra 1986 yılında o gerçekleşiyor. Irak'ın işgali, depremlerde artış, fırtınalarda artış, binaların yükselmesi, Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi hepsi aynen tarif edildiği şekilde Irak'ın işgali, Bağdat'ın alevler içinde yanması. Ama tarifleri yani çok bakın hadislerde gösteriyoruz zaman zaman. Hadislerdeki kullandığı ifadelerin gazete başlığı olduğunu görüyoruz Peygamberimizin. Mesela Bağdat alev alev yanacak diyor. Bağdat alev alev diye gazete başlığı oluyor.
Tozlu dumanlı karanlık bir fitne.
Fitne diyor. Tozlu dumanlı bakıyorsunuz fotoğraflara. Mecran aynen tozlu dumanlı. Maşallah. Evet. Çok kutlu, çok müjdeli bir zaman inşallah. İlk döneminde zorlu olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Savaşlar çok kan akıtacak. Yani deccaliyetin zirvede çıkması ilk bölümünde ayrı zamanın. Onun arkasından ama Hazreti Mehdi'nin zuhuru ile birlikte bütün kanların durdurulması, barış, adalet, gerçek demokrasi, laikliğin bütün dünyaya hakim olduğu bilim, teknoloji ve sanat ve estetiğin inşallah altın çağı dönem adını verilen dönem inşallah o da hızla geliyor. Ya çok yaklaştığını artık anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Sonunda geldik.
Evet.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 20'de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programının tekrarı ve saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı yayın olarak Kocaeli TV, ABA TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.